Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İnci.
İkisi birin ilk canlı yayınıyla karşınızdayız. İlk canlı yayın değil mi? Yanlışım yok.
Evet, birebir de bir Erdinç'e veda ederken de canlı yayın da
bir canlı yayın yapmıştık.
Ama o birebirin canlı yayını.
Birebir de iki tane canlı yayın yaptık. Bir tanesinde böyle iki kamera açılı falan bir şey yapmıştım, hatırlıyor musun? Böyle bir masaya geçiyorduk, bir o masaya geçiyorduk. Benim bir de hareketim var böyle. Ha. Salla gitsin diye bir tane böyle. Çünkü yayına iki tane görüntü vermeye çalışıyorduk o zaman. İki görüntü olmayınca ben bir salla gitsin demiştim. GIF'i bulan varsa linkler kısmına atsın, paylaşın. O bayağı bir GIF olarak şu an şey, popüler.
Popüler. Ara sıra gösteriyor kendini.
Gösteriliyor. Evet, ikisi birinin ilk canlı yayını. Ayda bir bunu yapmayı planlıyoruz. Niye ayda bir? Şimdi benim eşim, çoluğum, çocuğum var. Talha da evli adam. Böyle bu geç saatlerde burada böyle çok sürtemiyorsunuz arkadaşlar. İster istemez şu an Donanım Haber stüdyolarındayız. Ben canlı yayın deyince evden de yaptığım için karıştırılabilir.
Şöyle diyeceğim, benim de bu haftaki canlı yayın hakkımı ikisi birden yana kullandım.
Evet, öyle.
Haftada bir canlı yayın yapma hakkım var.
Şimdi mesela oyunlarda ben oyun oynarken falan canlı yayını yaptığım için geçen şey dedim ya, bir canlı yayın yapsam mı dedim Sunset Overdrive. Daha dün yapmıştım falan deyince ben böyle bir kaldım kenarda. Öyle oluyor yani. Şimdi
evet, yani şey. Evli insan işi değil ya. İşte canlı yapmak vesaire falan.
Değil gerçekten. O yüzden ayda bir. Ya bunu da şey yaptım yani. Gittim izin istedim, izin aldım. O şekilde artık yapabileceğiz inşallah.
Ben umarım. De bu hafta mesela canlı yayın programımızda hiçbir yerde yokum. Sadece ikisi birde yer alıyorum. Bu hafta hakkımızı ondan yana kullandık. Haftaya bakalım. Allah
evet,
kerim.
Şimdi şöyle bir haksızlık olmasın. İlk baştan uyaralım. Donanım Haber üstünden, Embed video üstünden izliyorsanız bizi, yani bizim Donanım Haber sayfasından. Arkadaşlar, chat panelinden yazacaklarınızı yazın en başta. Bu sefer ikisi birin chat panelini takip edeceğiz. İkisi birin tekrarı kısmında tabii ki forumumuzdaki artık o yorumlar kısmını kullanabileceksiniz. Evet. Aynı şekilde bölüm sonu canavara.com'da da böyle olacak. Yani bu yayının tekrarını izliyorsanız hemen yorumlar kısmına, sayfadaki yorumları kullanın, ama canlı yayındaysanız, bizle beraberseniz şu anda chat paneline yazın. Talha konuşurken ben chat panelini kontrol edeceğim. Araya laf sokuşturacağım. Ben konuşurken de Talha takip edip bana yardımcı olacak. Bu şekilde böyle bir ikili diyalog halinde sizlerle beraber teknolojileri yorumlayalım diyoruz. İlk habere de başlayalım istersen.
Hay hay.
Şimdi haberlere başlarken haberin görüntüsü sizin ekranınıza gelsin diye ben buradan böyle bir kafamı çevirip seçim yapacağım. Yadırgamayın. Tek başımızdayız şu anda. Harbiden.
Kişi. Bizi hatta bıraklar. Bir buçuk. Evet. Mesut'un deyimiyle ben bugün yattım.
Estağfurullah. Yok estağfurullah. Öyle bir şey demeyelim. Başlayalım. İlk haberimiz de HP'den gelsin. HP gerçekten zenginleştirilmiş gerçeklik ismini verdiği bir teknolojiyi kullanan çok enteresan bir makine tanıttı. 3D tarayıcılı bilgisayar olarak geçiyor. HP Spot isimli bir PC. Bu PC'nin genel olarak donanımsal özelliklerine baktığımızda Core i7 işlemciye 8 GB belleği, Nvidia GeForce tarafında da GT445 ekran kartına sahip olduğunu görüyoruz, ama zaten donanımsal özelliklerinden daha çok üstündeki projeksiyon ve 3D 3 boyutlu tarayıcıyla ön plana çıkan bir cihaz bu. Neler yapabiliyorsunuz? Objeleri direkt olarak 3 boyutlu tarayarak hafızasını alabiliyor. 3 boyutlu yazıcılarda kullanabiliyorsunuz. Ekstra olarak arttırılmış sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde ekranda gördüğünüzü önünüze gördüğünüzü ekrana aktararak da çok değişik çalışma şekilleri yapabiliyorsunuz. Gerçekten enteresan bir cihaz olmuş. Özellikle alt taraftaki 20 inçlik kapasitif panel projeksiyon sayesinde bir ekranmış gibi kullanılabiliyor. İnteraktif bir ekran haline alıyor. Şu ana kadar gördüğüm, yani son dönemde kullanımımıza sunulacak teknolojiler arasında benim en çok ilgimi çeken cihaz oldu.
Baktığımız zaman böyle ufak tefek oyunları da oynattığını görüyoruz, ama odak noktası kesinlikle oyunlar olmayan bir cihaz kesinlikle. Ve bireysel kullanımdan ziyade ben kurumsal kullanıma açık bir cihaz olarak da görüyorum Mesut. Ne kadar katılırsın benim yorumuma bilmiyorum.
Bak, tasarım
ama,
yaparken de ne kadar güzel kullanılıyor.
Kişisel olarak bir kitap bile yapabilirsin aslında. Kitap kapağı yapabilirsin. Kendine az özel şeyler çıkarabilirsin.
Evet, doğru.
Veya mevcut bir videonu, bir resmini çok daha kişisel hale getirebilirsin. Yapılabilecek çok şey var.
Ya bu çocuklar tamamen için çocuk odasını alınabilecek bir makine olmuş. Kesinlikle yani. Çocuğun oynasın diye tablet alacağını bunu al.
Kesinlikle, çünkü hayal güçlerine bağlı olarak çok daha özel şeyler yapabilirler diye düşünüyorum ki bu cihaz tamamen bu özel şeyleri yapmaya odaklı.
Evet, çok enteresan bir çalışma şekli var. Tamam, hani hayal edebiliriz ki projeksiyondan geliyor gidiyor tarzında, ama HP yazılım tarafında olabildiğince iyi bir şekilde halletmişe benziyor. Özellikle ekrandan alttaki kapasitif bölüme bir şeyler taşıma ya da oradaki bir görüntü yukarı taşıma gibi şeyler çok hızlı yapılıyor. HP biliyorsunuz yakın zamanda, önümüzdeki yıldan itibaren de 3 boyutlu yazıcı pazarına girmeye hazırlanan bir firma. Bunun yanına bir de 3 boyutlu yazıcı koy. Koy tarasın 3 boyutlu olarak istediğin objeyi. Hop, oradan bas versin. Ondan sonra.
Yanılmıyorsam Apple'dan ayrılmış bir yönetici tarafından, yani daha sonra HP'ye katılmış bir yöneticinin de parmağı varmış bu projede. Tutacak bir proje gibi gözüküyor, ama dediğim gibi bireysel olarak ne kadar insan böyle bir cihazı evine almak ister. Çünkü fiyat olarak da
gerçi 1900 dolar olarak baktığın zaman hani tamam pahalı, ucuz değil. Ama bugün biliyorsunuz yani tabletlerin fiyatları bile 700-800 dolar olmuş durumda. Herkes çocuk oyuncağı gibi ailede 2-3 kişi birden kullanıyor. Böyle bir cihaz içinde çok evet, fazla bir hani yenilikçi bir şey var gerçekten üstünde. Kesinlikle. Ben çok beğendim. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben oyun kısmında da bunun oyun tarafı güçlendirilmiş bir versiyonu da farklı şeyler yapmamızı sağlayabilir.
Bilmem, belki
mesela bir harita önüne gelir. Oyunu orada görürsün. Haritayı buradan kontrol ederken oyunda bir şeyler yaparsın filan filan.
Olabilir.
Belki.
Wii U'da görmüş olduğumuz çift ekran olayını buraya taşıyabilirler
diye düşünüyorum. Daha interaktif bir şekilde. Daha bir şey kolay olabilir. Kullanım şeklinde. Gerçi düşününce de bazı oyunlar konsolda yapmaya başladı. Tablet ekrana geldiği zaman aşağı yukarı zaten aynı etkileşimi yani, yaşıyorsun yani. Orada harita geliyor.
Mesela The Division'da Gamescom fuarına katıldığımızda görmüştüm. Orada yine tableti kullanabiliyorsun.
Metal Gear Solid'in son versiyonunda mesela çok aktif kullanılıyor.
Kesinlikle yani mesela Wii U'da gören pek çok yapımcı bunu tablete aktarmayı başardı açıkçası. Yani ilk her ne kadar Wii U böyle bir tabletle oyun dünyasını birleştirelim falan filan gibi bir şey yapmış olsa da daha doğrusu masaüstü oyun dünyasını. Diğer firmalarda bunu tabletle ki tablet çok daha fazla yaygın veya mobil cihazlar çok daha fazla yaygın olduğu için kısa sürede oyuncular da bunu benimsedi diye düşünüyorum.
Evet, buradan bir başka bilgisayar haberine geçelim. Alienware altıgen şeklinde bir kasaya sahip olan bir PC tasarlamış durumda. Herhalde videosu da şuradaydı yanılmıyorsam. Genel olarak bilgisayarın özelliklerine baktığımızda içerisini 3 adet 290X, 3 adet Nvidia GTX 980 veya 2 adet GTX Titan Z takılabiliyormuş. Zaten konfigüre edebiliyorsunuz bu hazır bir bilgisayar. Bu donanımlardan bir tanesinden satın alıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Giriş fiyatı 1700 dolar seviyesindeymiş. Tabi eklediğiniz donanımlara bağlı olarak uçuk fiyatlara ulaşabiliyor. Arya 51 altıgen masaüstü sistem olarak geçiyormuş ismi. Genel olarak benim çok hoşuma giden bir kasa tasarımı oldu.
Kimisi çöp kutusuna benziyor vesaire falan demiş ama ben de çok bayıldım. Ya şimdi, böyle uzay yoluna al koy. O uzay gemisinin içinde kimse yadırgamaz o cihazı. O kadar fütüristik ve güzel bir havası var açıkçası.
Evet, bu kasanın şöyle bir özelliği de varmış. Buradan birkaç fotoğrafını daha göstermek istiyorum açıkçası şu an ulaşabilirsem eğer. Herhalde burada bir yerde olacak da onlar da. Bir saniyesini rica edeceğim izleyenlerimize.
Aman dikkat, yanlış videoyu yayına soktum.
Evet. Evet, buldum. Şimdi şuradan birkaç fotoğrafta yayına sokayım. Bu PC ile beraber tanıtılan bir başka teknoloji daha var çünkü. Çok yenilikçi yine. Evet, ilk önce PC'nin bir fotoğrafını getireyim ekranlara. Bir şöyle bir tuhaf oldu ama olsun.
Olsun.
Evet, oldu şöyle tabii. Bir masanın üstüne koymuş olduk bilgisayarı. Şu fotoğrafa bakıldığı zaman zaten.
Şöyle tutayım ben onu.
Evet, geniş şöyle. Ekran görüntüsüyle beraber masada oldukça hoş duruyor aslında. Hatta dur bakayım tavaya. Ben bunu bir ayar çekeyim. Şöyle bak. Bak. Hop, evet.
Evet.
Evet.
Beni çok fazla şöyle kafayı kaldırayım var
ya. Ya istediğiniz getirdim işte. Bir de buna inceleme videosu çekeyim buradan bir tane video reklam bitti arada gitti işte arada kaynasın. Şimdi bu bilgisayar gerçekten masa üstüne koyduğunuzda farklı duruyor. Farklı durması için tasarlanmış bu bir. Tabii ki hava akışı, donanımların bulunduğu yer, kolay ulaşılabilmesi falan da önemli konular arasında. Bir tane de monitör sergilediler bununla beraber. Ultra geniş, yüksek çözünürlüklü bir monitör. Bu monitörle beraber gerçekten çok iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Sen sonuçta oyuncusun. Farklı bir şeyler istersin görüntü olarak.
Ya
yani
kesinlikle.
Böyle yapıyoruz ama şöyle mi yapmam lazım?
Evet. Böyle evet, bir
böyle
şey.
Yapmam lazım. Evet. Farklı bir şeyler istersin.
Şöyle bir şey isterim. Evet. İçeriğine de bakmak lazım ama zaten Alienware dediğimiz firma oyun odaklı konsollar ürettiği için, oyuncu odaklı işler yaptığı için oyun performansı konusunda sıkıntı yaşayacağımız bir donanıma sahip olduğunu düşünmüyorum. Kasası gerçekten inanılmaz güzel duruyor.
Evet. Bu arada bir tane daha donanım tanıttılar. Bu da dizüstü bilgisayarlar için harici ekran kartı ünitesi. İçinde güç kaynağı falan da var. Arka taraftan bakalım. Burada biraz geniş çıkıyor ama daha dar bir cihaz aslında. Görebileceğiniz gibi yerleşik güç kaynağı var. USB bağlantısı var. Alienware'in makineleri için. Aslında Alienware dizüstü bilgisayarlarla beraber entegre çalışmak üzere geliştirilmiş bir kutu bu. İçerisine bildiğimiz son model ekran kartını takıyoruz. PCI Express 3.0 üstünden dizüstüye bağlanıyor. USB portları da var. Çoklayıcı olarak da kullanabiliyor. USB bağlantısı da var aynı zamanda. Çatır çatır diz üstünde oyun oynuyorsun. Dışarı mı çıkman gerekti? Yani söküyorsun. Abi, bunu almıyorsun yanına. Bu sefer diz üstü alıyorsun. Diz üstünün içinde zaten diz üstü için geliştirilmiş bir oyun kartı var. Bu sefer de gittiğin yerde oyuna devam ediyorsun.
Yani kesinlikle başarılı bir cihaz ama tabii ki burada fiyat çok ama çok önemli diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, bu arada bu kasanın içini merak edenler için hemen masamda ben açtım şimdi sizin için bu kasayı. Şöyle kasayı açıp oturttum buraya.
Çok
güzel bir kasa, evet değil mi?
Seveyim biraz.
Hatta böyle ben de bir şeyler yapayım bak. Oo, kasamız. Evet, şu an masamızda bu kasayı görüyorsunuz. Gerçekten burada. Bu illüzyon değil.
İllüzyon
İnanırlar. Değil. Hatta bak şöyle bir ayar yapayım buna. Şöyle hatta gölgesi.
Dünyada ilk diyorsun değil mi?
Bak tam masadaymış gibi oldu. Hop. Şöyle geri çektim ben bunu, öyle düşünün.
Bayağı büyükmüş yalnız bu.
Yalnız var ya, acaba böyle donanım programı yaparken bunları böyle mi koysak masaya? 10 numara olmuyor mu ya?
Evet, güzel gözüküyor.
Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada chat paneline de hiç bakmıyorsun ha. Yani ekrana bakmaktan aşırı eğlendim.
Chat paneline şu yüzden bakamıyorum. 1000 kişi olursak çiğ köfte falan filan diyenler.
754'e olmuşuz yalnız. Yine doğru gidiyoruz.
40 yıllık kamyoncuyum, böyle kasa görmedim diyen bir arkadaş var.
Kasanın içindeki yerleşimi gördünüz değil mi? Net görebiliyorsunuz. Ekran kartları böyle böyle bakıyor.
Mesela
hatta şöyle, evet şöyle mi desem.
Ben de
öyle.
Bu arada senin dediğin gibi hemen chat panelindeki sorulara veya yorumlara yöneleyim.
Evet, mesela... Elin haberi de buydu. Bu kasayı üretmişler işte. 1700-1800 dolardan da fiyatı başlıyormuş. Tahmin edersiniz ki en büyük donanımları, yani 3 tane 292'si Core 7'nin en hızlısını 16 GB DDR4'ü falan bir araya getirdiğinizde bir araba fiyatı, bir ev fiyatı oluyordur.
Olur. Zaten burada muazzam görünüyor ama fiyatı pahalıdır diyenler de var. Fiyatı nedir? Şu anda belli değil herhalde.
Ben direkt açtım. Bana ilk gelen yorum, Rus hatunlara hava atmaya çalışırken bisikletten düştüm oldu. Çok konuyla ilintili herhalde
yani,
değil mi?
Evet, olabilir. Böyle farklı düşüncelere sahip olan arkadaşlar da olabiliyor.
Mesut Bey demiş, Taha'nın önündeki oyuncu bilgisayarına sahibim. Sormak istediğim, bendeki model GT780R, işlemciyi upgrade yapabilir miyim? İşlemciyi genelde upgrade yapabiliyorsunuz. Belli bir oranda soğutucusu kaldırıyor ama burada upgrade ederken dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar bu dizüstü bilgisayarlarda. İşlemcinizin söktüğünüz işlemciyle yeni takacağınız işlemcinin çektiği voltaj, TDP değeri olarak geçer bu, TDP olarak yazar, çok yakın olsunlar. Çünkü dizüstü bilgisayarların soğutma sistemleri doğal olarak küçük alanda çok iş yapmak için geliştirildiklerinden dolayı yeni takacağınız işlemciler çok fazla güç çeker, çok ısınırsa soğutamayabilir. Bu da sizin deneyiminizi kötü etkiler. Bu arada sözünü kestim ama soru cevaplayayım dedim.
Yok görmüşler. Estağfurullah, ben de chatte yakalayabildiğim sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Mesela burada da lafı açacak ama Assassin's Creed Unity'nin sistem gereksinimleri niye yüksek diye soran olmuş. Çünkü yeni nesil bir oyun.
Evet, belki Assassin's optimizasyon Creed sorunları Unity da... demişken dur bakayım. Dur, burada bir yerde onun, evet al Unity. Madem konuşuyoruz, ben
evet,
de her şey var. Her şey hazır.
Aslında ben oyun dünyasına GTA ile başlayacaktım ama hala hazırda
Unity ile başla madem konuşuyoruz.
Unity ile başlayalım. Unity'den de ilginç bir video yayınlandı Mesut. Bugün de seninle üzerine konuşmuştuk.
Evet.
Bir kırılma anı yaşanıyor Assassin's Creed Unity'de ve Fransız ihtilalinin yaşandığı 18. yüzyıldan kendimizi bir anda 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasında buluyoruz. Ve karakterimiz Arno, sizin de şu anda canlı olarak görmüş olduğunuz üzere, tren istasyonundan, raylar üzerinden canını kurtararak kendini Eiffel Kulesi'ne çıkartıyor ve oradan başlıyor makineleri falan kullanmaya. Şimdi burada trailer'ın başında çok güzel bir konuşma geçiyor aslında olayı anlamayanlar için. Sevgili suikastçımız, zamanında bir kırılma yaşanıyor. Hemen oradan uzaklaş, nereye gideceğin muallakta falan deniliyor. Ve birden kendimizi 2. Dünya Savaşı bölgesinde buluyoruz.
Şimdi orada sizin bir teoriniz vardı. Nasıl oluyor da adam silah kullanmayı biliyor, hani
evet,
geleceğe geldi diye.
Yadırmıyorduk ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Senin de dediğin gibi başlangıçta suikastçı, kendine dikkat et, zamanında kırılma dediğine göre suikastçı bir noktada
bilinci
kendinin
var.
Bir sanal ortamda olduğunu biliyor. Zira şöyle bir şey söylüyor. Fransız ihtilali simülasyonu çökmek üzere diyor. Yani onun bir simülasyon olduğunu belirtiyor vesaire. Demek ki burada suikastçı çok daha fazla şeye, bilgiye,
evet,
sahip olan, silah da kullanabilen, gerekirse uçak da kullanabilecek olan bir
adam.
Şey, karakter.
Çünkü
aslında
Assassin's Creed'de bildiğiniz gibi sizi bir makineye bağlıyorlar. O makineyle geçmişe gidiyorsunuz. DNA'nızdan, yani sizin ailenizin üyelerinin işte genlerinden size ulaşan genlerle beraber bir bağlantı oluşturulmaya ve geçmişteki o kopuk yerler tam olarak görülmeye çalışılıyor.
Evet.
Ama siz kendi bilincinizde orada hareket ediyorsunuz. O yüzden 3 boyutlu tarayıcılı bir ekranlar falan filan var orada.
Orada bir dijital bir ortam oluşturulmuş.
Evet.
Açıkçası Assassin's Creed Unity ile ilgili halen benim aklımda soru işaretleri var. Ama bunun yanı sıra farklı bir soluk olmuş. Farklı bir heyecan katmış diye düşünüyorum. Adamlar hali hazırda Paris'i yaptık, sadece 18. yüzyılda kalmasın, Eiffel Kulesi'ne de çıkalım demişler.
Şimdi yalnız Talha şöyle bir iddia var. Şimdi Talha demiş ki, eğer benim yaptığım bir canlı yayını 1000 kişi izlerse demiş, ben çiğ köfte yoğuracağım.
Yok
demiş.
Be onu şeye söyledim. Oyun canlı yayınlarında ikisi bir
ama
istisna. Şimdi
809 oldu, herkes heyecanla.
Heyecanla bekliyorsunuz
ama bence geçerli. Çünkü sonuçta aynı ortamdasın. Yani bölüm sonu canavarının çatısı altındayız.
Valla bilmiyorum ya, bakarız. Ben açıkçası bu program için söylememiştim oyun.
Yok, ne olacak?
Oyunlarla alakalı söylemiştim.
Yok, bir yandan oyun oynasın. Gökhan sen bir yanda çiğ köfte yiyor.
Senin için gelen kitle var burada ya.
Yok
burada
ya, öyle öyle şey.
Ben şimdi var ya normal oyun oynamaya başladım. 300'e düşer bu. Hiç şey yapmaya gerek yok.
Herkes diyor ki çağın herkese evdeki tüm makineden girin de 1000 kişi olsun diye.
O başka bir oyun canlı yayınında diye
yani
söz vermiştim arkadaşlar.
Yani ben çiğ köfte yoğurturum harbiden. 1000'i geçecek ben olursa yaparım. Ben onu yaptırırım yani.
Yani
sıkıntı
ben
değil.
Söyleyeyim zaten hani başka bir programda ya daha doğrusu oyun odaklı bir canlı yayın programında geçerse benim sözüm söz zaten.
Bunda da geçerse yap.
Ya bunda da kısır yaparız hadi en kötü o kadar istiyorlar.
Yoğur ne olacak ya? Bir Call of Duty atarken Gökhan yanında da yoğuru ver.
Olabilir. Bakalım.
Ya da böyle ekrana at.
Allah büyük. Allah büyük.
Evet başka bir haberle devam edelim.
Evet ben hemen gündemin önemli haberlerine dönüşüyorum.
GTA 5 haberi varsa haberi çok
var.
Uzatma.
Evet. GTA 5 haberimiz var tabii ki de. GTA 5'in PlayStation 4 üzerindeki teknik detayları yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı arkadaşlar.
Bu arada bu video donuk donuk ilerlemiyor. Onu da söyleyeyim. Bu karşılaştırma videosu.
Evet arkadaşlar. O yüzden böyle bir yavaşlatmaya gitmiş evet. olabilirler diye düşünüyorum. Bak lafı karıştırdım.
Doğal olarak PlayStation resmi, 4 vs resmi, PlayStation 3.
Evet. Resmi PlayStation dergisi tarafından yapılan bir açıklamada 1080p'deki ışıltılı sunumu, oldukça fazla artan çizim mesafesi, 100 yeni şarkı, yenilenmiş yabancı hayatı vesaire diye giden bir açıklama var. Burada şunu görüyoruz ki PlayStation 4'te GTA 5 1080p'de çalışacak. FPS oranı hakkında pek bir bilgim yok ama zannedersem 30 FPS'de çalışacaktır. Bu kadar zengin bir dünyayı 60 FPS'de çalıştırabileceklerini zannetmiyorum. Ama öyle bir şey de yaparlarsa gerçekten olayın zirvesine çıkmışlardır diye düşünüyorum.
Bu arada Call of Duty'nin şeyi açıklanmış, konsollar arasındaki farkı eşit olacak demişlerdi ama evet. eşit değilmiş.
Onu bilmiyorum.
PlayStation için şey demişler. Bilmiyorum. Full HD 60 FPS. Xbox One içinde 900p 30 FPS ama.
Ya zaten şöyle
doğru
bir
mudur
şey
bilmiyorum o da. Bana birisi Twitter'dan yazmış da.
Resmi bir açıklama yok o yüzden bilmiyorum.
Ben
yani.
De pek zannetmiyorum öyle bir şey yapacağını. Özellikle Call of Duty serisinde yapmazlar.
Ya tabii zaten GTA Ghost diyorum ya. Call of Duty Ghost'ta bir şey mevzusu olmuştu hatırlarsan Mesut. İlk çıktığında Xbox One'da 720p 900p falan gibi bir şey çıkmıştı. PlayStation 4'te 1080p evet. çıkmıştı. Daha sonra güncellemeyle falan onu bir düzeltmeye çalıştılar vesaire. Ve en sonunda Call of Duty yapımcılar, daha doğrusu Activision bir dahaki oyunlarında böyle bir problem olmayacağını ve her platforma eşit kalitede teknik detaylar sunacaklarını söylemişlerdi. O yüzden ben bu açıklamayı şu raddede gerçekçi bulmuyorum. Resmi kanatlardan bir görmek lazım.
Evet.
Call of Duty ne kadar...
Bu arada Grand Theft Auto'yu da çok yemedik inşallah.
Grand Theft Auto'yu çok yemedik. San Andreas da geliyor bu arada, onu da haberini verelim.
Bu arada senin San Andreas'la ilgili değişik bir şeyin var, videon var. Böyle bir kişi oturmuş baya bir... şey yapmış.
Emek harcamış. Evet.
Çok farklı platformlarda karşılaştırmasını yapmış. Bu arada ben videoları işlerken bir hata yapmışım herhalde. Video yok. Tamam doğru. Geniş ekran mı oynayacak diye baktım da video düzgün oynadı. Evet, düzgün Allah'tan oynuyor. Kurtardı.
Biliyorsunuz arkadaşlar bölüm sonu canını da takip ediyorsunuz tabii ki. GTA San Andreas yenilenmiş sürümüyle birlikte tekrar geride bıraktığımız nesle ve PC'ye gelecek. Bu görmüş olduğunuz tanıtım videosu da bir nebze olsun size nasıl bir görselliğe sahip olacağına dair fikir vermeyi amaçlıyor. San Andreas zannedersem GTA takipçilerinin en çok beğendiği, en çok alkış tuttuğu oyunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Serinin en iyisi olarak adlandırılıyor.
Sen bakma bu gerçek yani bu özgürlük hiç başka bir seride verilmedi daha
evet,
sonra.
Evet hiçbir seride verilmemiş kesinlikle katılıyorum. Mesela karakterimizin hamburger yediği zaman kilo alması,
koşunca
spor yaptığı zaman kas yapması vesaire gibi hani bunlar en ince detayları. Bu tarz detaylara sahip olan bir oyun hani A'dan Z'ye henüz GTA serisinde gelmedi. İşte bu oyun tekrar gelecek. Gönül isterdi ki yeni nesile de yapsınlar. Şöyle remake olarak tamamen yenilenmiş görselliğiyle vesaire. Ama şu anda GTA 5 gelecek bizim de karşımıza. Büyük heyecanla bekliyoruz. Diğer haberimde zaten Assassin's Creed Unity'deydi. Onu da arkadaşlarımızla paylaştık.
Bu arada çok soru soran var. Söyleyeyim. Benim şu an elimde bir Meizu MX4 var arkadaşlar. Bu telefon Çin'de 10 milyon barajını hemen geçti biliyorsunuz çıkışından kısa bir süre sonra. Çok popüler bir telefon. İçinde MediaTek'in yeni işlemcisi var. 8 çekirdekli bir işlemci. 4-4 Cortex A17 ile A7 işlemciler bir aradalar. Yüksek performans vaat ediyor. 4K video kaydı vesaire vesaire yeteneklerine sahip bu işlemci. Aynı zamanda çok da güçlü bir GPU'su var. Bu telefonda ideal donanımla uygun fiyatı bir araya getirmiş. Gerçekten son dönemde gördüğüm performans oranı en yüksek cihazlardan bir tanesi. Türkiye'de sürpriz bir fiyatla gelecekmiş. Şimdi fiyatı söylemiyorum burada. Neden fiyatı söylemiyorum? Firma dedi ki ya dedi fiyat dedi şimdi söyleriz. Sonra dedi 50 lira 100 lira fazla olur. yalan söylemiş gibi oluruz. İnsanları sanki kandırıyormuş gibi oluruz. Kur yapmayalım dediler. Orada Discovery gibi. Elite olayından herkes ders çıkarttı. Erken konuşmanın sıkıntılarından dedi. Kur belli olmuyor bu ülkede. Ne olur ne olmaz. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer söylenen fiyattan gelirse 2000-2500'lük telefonları almaya pek gerek kalmadı gibi çerçeveleri çok ince olan, gerçekten memnun edecek bir performans sunan, mükemmel değil, eksikleri var, incelemesinde hepsini anlatacağım size ama o fiyata göre düşündüğünüzde bu eksikler devede kulak kalıyor. Çok küçük bir kısmı kalıyor telefonun. Çok gözünüze batmıyor. Enteresan bir tip telefon olmuş. Meizu MX4 diye internette aratırsanız zaten birçok detayında ulaşırsanız elimde var şu anda. Ya sizler için inceleyeceğim.
Cep telefonlarında taksit olayının kalkmasıyla birlikte de insanlar biraz daha
uygun,
uygun fiyatlı telefonların peşine koşmaya başladı.
Şimdi sen bu telefonu daha önce hiç vermedim çünkü yeni ben de deniyorum.
Benim mi oldu?
Yok ya, öyle bir şey yok.
Benim mi oldu?
bir bak şöyle bir yorumlarını aktar. Çünkü gerçekten Taha telefonlarla çok ilgili biri değil. O
uzak.
Evet uzak. Yani nasıl görünüyor, ne yapıyor?
Teknoloji oyun programına çıkıp da cep telefonu uzak adam dedin ya. İyice beni artık bombalarlar. Yani çok hızlı ve akıcı geldi bana. Daha önce bir Android telefon vermiştin bana. Şimdi ismini tam olarak hatırlayamıyorum.
Evet, Evo BT RS6 kullanıyor.
Ya o nedir abi? O Nokia 3310 gibi bir şey. Bana bunu versene.
Çok uygun fiyatlı bir telefon. Bu ondan birazcık pahalı olacak. Öyle
olsun
söyleyeyim.
Ama en azından şunu söyleyebilirim. Ekranı büyük, daha büyük bir ekrana sahip. Çok daha akıcı.
Değil mi?
Menüler arasında gezmek ve hafif ergonomik
nasıl,
duruyor.
O ekranın o çerçevelerin ince olması falan iyi bir hissiyat
çok,
sunuyor.
Evet, kesinlikle çok güzel yani.
Çerçevesi de metal telefonun gerçeklerinizi aldığınızda farklı bir his veriyor.
O GTA San Andreas da varmış burada.
Hepsi var. Evet. Burada açıp oynayıp gösterelim diyorsun. Ama değil mi şey telefon.
Kesinlikle güzel.
Sahip olma isteği hoş yaratıyor insanda kesinlikle yani. Kesinlikle. Gerçekten.
Tasarımı hoşuma gitti açıkçası.
Evet. İncelemesini yapacağız. Artılarıyla eksiğiyle değerlendireceğiz. Şimdi bu telefon üstüne çok durmak istemiyorum. Telefon kısmı aslında erdilerin mobilitesine ait bir kısım. Çok girmiyoruz o yüzden. Birbirimizin haberlerini çalarsak değil de konusuna girersek kitle sıkılıyor. Bizim kitlemiz biraz farklı.
Evet, çok onların da fazla soru farklı var burada ama ne yapacağız bilmiyorum.
Onlara da programın sonunda değineceğiz arkadaşlar. Evet, biz yavaş yavaş şu şeylerden bir kurtulalım. Şimdi size başka bir kasa getireceğim ekranlarınıza. Bu kasaları burada sizlere resim olarak koymak zorunda kaldım. Umarım ay dur şey yapıyorum burada. 40 takla atıyorum yanınıza. Evet, şöyle koyalım. Evet, bu bunlardan bir tanesi. Ekranı tam kaplatamıyorum bunları. Ekstra uğraşmam gerekiyordu. Umarım şey yapmazsınız, eleştirmezsiniz çok fazla. Zaman yeni bir kasa geliştirmiş. Z11 Neo Mid Tower diye geçiyor. Yani Mid Tower sınıfında bir kasa. Özelliği de arkadaşlar, Mid Tower bir kasa için olabilecek en geniş boşlukların kasa üstünde tasarlanmış olması. Görebileceğiniz gibi sabit diskler için olabildiğince boşluk var. Yükseklik olabildiğince iyi yapılmış ki üst tarafı su soğutmanın radyatörünü koyabilin. Alt tarafta yine güç kaynağı için olabildiğince büyük bir boşluk var. Tasarımına baktığımızda ise tasarımını çok beğendim. Hatta aslında Alienware'in kasasından da daha güzel durduğunu söyleyebilirim kasanın.
Evet, Alienware'in kasası aslında herkes tarafından beğenilebilecek bir kasa tasarımına sahip değil ama bu kasa bu camekan tarzı görselliğe de sahip olmasıyla pek çok oyuncunun ilgisini çekebilir bence.
Evet, şu anda tam olarak fiyat bilgisi yokmuş. Fiyat bilgisi olmadığı için de biz de çok fazla bir şey söyleyemiyoruz hakkında. Ama genel olarak baktığımızda Zalman markasından geldiği için fiyatın ucuz olduğunu düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim.
Ama baktığımız zaman da iyi bir fiyat hak eden bir kasa gibi görünüyor. Yani evet, hakkını verecek bir cihaz.
Siz ne düşünüyorsunuz merak verecek ediyorum. Ben kasanın görüntüsünü çok beğendim. Bir oyuncu kasası olarak iyi duruyor. İçi de geniş ve sonuçta çok da büyük bir full tower kasa olmadığı için de idare eder. Evet, söylüyorlar
ya, biliyorsun. Ya çiğ köfte muhabbetine damşada da özür dilerim. Yani böyle canlı yayın olunca da tam olarak belki senin söylediklerine şey yapamadım.
Evet, bu da bir Thermaltake haberi, bu da Core V31.
Bu tam anlamıyla ciddi söylüyorum, böyle tak uzay gemisinin içine, kimse bunu yadırgamaz abi.
Bu kasada bence Armor'u yerine alabilecek bir kasa olmuş. Gerçekten ben çok beğendim. Ben şimdi Armor Plus kullanıyorum evimde, çok eski bir kasa duruyor ama her şeyim oluyor içine. Yani hiç bugüne kadar içine bir şey takarken donanım sığar mı sığmaz mı diye düşünmedim. Problem yaşamadım. Sabit disk yuvası olsun vesaire olsun. Bunda da şöyle bir şey yapmışlar. Sabit disk ünitesi oynayabilir. Gördüğünüz gibi ekran kartının tam arkasına geliyor sabit diskin bulunduğu kısım. O yuvayı değiştirerek, sökerek kasanın içini özelleştirebiliyorsunuz. Burada devasa bir su soğutma kurmuşlar mesela içine.
Yani bu evladiyelik bir kasa diyebiliriz herhalde. Mesela.
Çok hoş olmuş. Mesela Armor'daki gibi Thermaltake bunu birçok kasasında yapıyor. Arka taraftan kablo gizleme kanalları koymuşlar. Çok rahat bir şekilde arka tarafa kabloları geçirip bu tasarımı halledebiliyorsun.
Çeliş sandığı gibi duruyor. Nizamlı, intizamlı, gayet şey.
Önden görüntüsü birazcık kötü.
Evet, önde bir albenisi yok ama içeriği herhalde içerik olarak daha başarılı bir kasa isteyen oyunculara,
evet, kullanıcılara yönelik böyle bir ürün de artık piyasada arkadaşlar. Kasa Core V31 olarak geçiyor. Versiyon 31. Genel olarak da gerçekten çok beğendim. Yine fiyat bilgisi, Türkiye'deki fiyat bilgisine ulaşamadığımız için yok ama Thermaltake'in kasaları genelde fiyat performans kasaları oluyor. Son dönemde gerçekten fiyat performans konusunda başarılı ürünleri var. Firma o yüzden takdir ediyorum ben.
Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim hızlı hızlı. Biliyorsunuz arkadaşlar, Dry Club bir sene ertelendi. Bir senelik ertelenmesinin ardından da aslında sıkıntılı bir çıkış yaptı. Biz her ne kadar burada Tunahan incelerken çok fazla oyuncu olmadığı için sunucularda herhangi bir sıkıntı yaşamadan oyunu tecrübe etmiş olsak da oyunun çıkış gününden itibaren online oynanamaması gibi önemli bir sıkıntıyla karşılaştık ki baktığımız zaman Dry Club'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi, ki adı da anlaşılacağı üzere, sürüş kulüpleri kurmak ve bunu sosyal içeriğiyle birlikte diğer oyunculara aktarmaya çalışmak. Yani bütün olayı
oynamak.
Bütün olayı online oynamak aslında. Bütün şey burada toplanıyor. Odak noktası bu. Ancak buna karşılık böyle bir online problemin yaşanmış olması Dry Club, yani Sony'nin vermiş olduğu sözleri de aslında bir noktada gerçekleştirememesine sebep oldu. Mesela Sony yaptığı açıklamada Dry Club'ın PlayStation Plus'a özel sürümünün bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiğini duyurdu. Bu gerçekten pek çok oyunu merak eden ve ücretsiz olarak deneyim edip belki de beğenerek alacak olan oyuncuyu üzdü. Bunun
sana
yanı
bir
sıra
şey söyleyeyim. Dry Club'ın aslında bu kadar konuşmasının tek sebebi de o PSN Plus'a verecekleri kısımdı.
Evet, yani insanlar belli bir ücret ödüyorlar konsola. Evet. Her çıkan oyunu almak gibi bir güce sahip değiller dünya çapında. Belki Amerika'da veya İngiltere'de, Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde çıkarıp adam 60 euro, 60 dolar verip oyun alabilir ama dünya geneline vurduğumuz zaman bizim gibi ülkelerde mesela herkes 60 dolar verip evet, oyun alamıyor. Hele hele 60 dolar da değil bizde. 250-260 liraya kadar çıkmış durumda oyunlar. Hal böyle olunca da senin dediğin gibi aslında böyle bir demo tadında biraz oynayıp heves almak, ilerleyen dönemlerde de ucuzladığında belki almak, belki almamak gibi bir karara varabiliyordu oyuncular ama bu noktada gerçekten de üzdü oyuncuları. Bunun yanı sıra PlayStation Fransa'nın başkanının yapmış olduğu bir açıklama var ki
o daha vahim.
Oyunu almış olan oyuncuları üzecek bu da. Çünkü yapılan açıklamaya göre arkadaşlar şöyle bir açıklama var. Tam net olarak size vermek için okuyacağım. Dry Club'ın kodlama aşamasında yapılan bir hata oyunun çok fazla kişi tarafından online oynanmasını engelliyor diyor. Yani buradaki sıkıntı sunucu yetersizliğinden değil veya Sony'nin PlayStation PSN altyapısındaki yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Dry Club'ın bu sunucularla tam olarak performans yakalayamamasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Ve bunu basit bir yamayla geçiştiremeyeceklerini ve sağlam bir güncelleme sonrasında ancak nizami bir şekilde oyunun çalışabileceğini söylemişler ki bir sene ertelenen, içinde halen hava şartları olmayan
oyunu yazan oyun ekip için, oyunun online oynandığını bilmiyormuş arkadaşlar. Yani öyle geliştirmişler.
Yani bir sene beklenen dediğimiz evet, gibi ve halen hava şartları yok. Yani çok
ya bak, o hava şartları konusunda benim söylemek istediğim birkaç söz var. Şimdi bu PlayStation bölümünde fanatik arkadaşlar var. Böyle konsolu sahiplenmişler ama Sony'den daha fazla sahiplenmiş. Üreten adam o kadar sevmiyordur konsolu, onu söyleyeyim sana. Şimdi hava şartlarıyla ilgili hep şeyler oluyor. Su efektine bak, 10 numara grafik. Ya mükemmel. Bu su efekti başka hiçbir yerde yok. İşte Next Gen konsol bu, Next Gen grafik bu diyorlardı. Oyun çıktı, su efekti yok. Diyor ki bu sefer su efekti yok diyenlere. Cahil diyor. Güncellemeyle gelecek. Ya, arkadaş.
Git oku bir yerden değil mi?
Aynen.
Bir de şöyle bir şey var. Sen bunun reklamını yaparken bu gifleri bolca kullandın. Ama isteyerek ama istemeyerek. Çünkü pek çok sosyal medya aracılığıyla veya yerli yabancı basın aracılığıyla biz bu gifleri paylaştık. Ya bu bir reklam amacıydı evet, ve biz gördüğümüzde gifler o süper falan.
Ya ben oyun süper alıyorsun demedim. Şu kadarcık kareden bir şey anlaşılmaz dedim. Aynen onu
biz açıkçası edeyim, içeride çok heyecanlandık. Çünkü PlayStation 4'ü özel geliştirilen bir oyun. Evet. Birinci parti tarafından geliştiriliyor. Dedik ki evet, güzel bir şey geliyor. Ama o gösterilen giflerdeki içerik oyunda yok. Bana çok saçma geldi bu açıkçası.
Yok, oyunda gösterilen hiçbir şey yok. Ben ön sürümüne sahiptim. Kimse sunucuda yokken oynamaya çalışıyordum oyunu. Sunucuya bağlanamıyorum.
Ya bir de oyunla ilgili şöyle bir çok saçma sapan bir şey var. Şimdi adam viraj alacaksın ve virajın bittiği noktada, daha doğrusu virajı alamadın, bir toprak bölgeye çıkıyorsun. Evet. Abi toprak bölgeye çıkıyorsun, virajı alamayabilirsin abi, hızlı girmişsin de şudur budur. Geri sayım başlıyor. 3, 2, 1. Ya bir dur ulan, zaten çıktığım nokta ne bileyim hani bir metre ya var ya yok. Zaten geri gireceğim. Böyle bir çabuk geri dön oyun alanına falan. Ya bana çok inanılmaz. Nasıl diyeyim yani, bugün gitsek şöyle bir Atari salonları halen var. Orada jetonlu araba yarışı oynasan böyle bir kapalılık, böyle bir eski kafalılık olmaz diye düşünüyorum.
Ya oyun aslında bakarsanız tamam eksikleri var. Evet bu tip şeyler çok sıkıyor insanı ama kötü bir oyun değil. Sadece sunucuya bağlanamadığınız zaman hiçbir değeri kalmıyor.
Ya zaten bütün içeriği şeyden kaynaklanıyor. Sosyal içerikle tamam, alakalı evet. Bir şey. Drive Club dediğimiz olay başta da söylediğimiz gibi tamamen o sosyal içeriğiyle alakalı. O yüzden bakalım yani tabii bu arada diğer haberime geçeceğim. PlayStation kanadında her şey kötü gitmiyor. PlayStation 4'de muhteşem bir özellik geldi Mesut. Share Play özelliği 720p'de çalışacak. Ve 2.0 güncellemesiyle birlikte geldi bu özellik. Ne sağlıyor bu özellik? 3 farklı şey yapabiliyorsunuz bu özellikle birlikte. Mesela sende de var PlayStation 4, bende de var. Ben kendi oynanış görüntümü sana gönderebiliyorum. Stream edebiliyorum ve sen onu izleyebiliyorsun.
Kişisel stream oluyor bu arkadaşlar. Kapalı devre.
Bir yerde geçemedim. Sen Street Fighter'da çok iyi bir oyuncusun. Al diyorum ya kontrolleri. 10. roundu da benim yerime oyna diyorum.
Uzaktan oynuyorsunuz. Bulut üstünden oynuyorsunuz gibi.
Sana aktarıyorum.
Xbox'a bulut gelecek, bulut gelecek diyor ya. Al işte, yani bulut geldi.
Bulut'un ağa babası geldi. Aynen. Ben de gerçekten de burada Sony'yi takdir ediyorum. Bu çok önemli bir özellik bence.
Bence de evet.
Geleceğin oyunculuğu açısından muhteşem bir özellik.
Türkiye'de bayağı sıkıntılıymış da.
Evet. Hani eskiden evlerimizde arkadaşımıza verirdik ya. O lokal dediğimiz yerel oyun paylaşımı olayı. Aa gel şu bölümü geçelim evet, falan filan. Bunu aslında online arenaya taşımış ve çok başarılı bir şekilde taşımış. 720p desteğini olduğunu zaten başta da söylemiştim ki bu gerçekten çok çok iyi bir.
Bir de arkadaşınızla beraber oyun oynayabileceksiniz diyor. Evet. Sanırım split screen olayını biraz geliştirmişler.
Üçüncüde de hem şeyi veriyorsun, görüntüyü veriyorsun hem de artık ikinci kontrolcüyü ona veriyorsun. Yani gel birlikte oynayalım diyorsun.
FIFA oynayalım
mesela diyorsun. Far Cry 4 buna güzel bir örnek verilebilir. Biliyorsunuz arkadaşlar Far Cry 4'ü PlayStation 4 üzerinde alırsanız ücretsiz co-op bölümlerine kavuşabiliyorsunuz ki bu işte ücretsiz co-op bölümleri de bu Share Play özelliğinden faydalanıyor aslında. Arkadaşınıza görüntüyü gönderiyorsunuz. O da ikinci kontrolcü olarak olaya dahil oluyor. Yapılan açıklamaya göre de zaten yerel olarak iki kişilik oyuncuyu destekleyen pek çok oyunda bu özellik olacakmış. İnanılmaz güzel bir özellik. Hakikaten ya belki abartıyor diyeceksin ama PlayStation 4 aldırmaya yönelik bir özellik diyebilirim ben buna.
Ya gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Burada fiber kullanıcılarına yönelik özellik tabii Türkiye'de. ADSL kullanıcıları çok fazla heveslenmesin. ADSL kullanıcısı adam kendi fotoğrafını paylaşmaya bırak oyunu paylaşsın internet üstünden.
Görüntü gidene kadar oyun biter zaten.
Yani fiber internet kullananlar, yüksek upload hız olanlar, bu da TTNet kullanmayanlar yine. Üstüne basarak söyleyeyim. TTNet'te fiberde 2 megabit upload var. Ersin yeni aldı. Şaşırdım ya, fiberde 2 megabit upload nedir arkadaş? En azından 5-6 megabit upload ihtiyacınız var 720p'yi gönderebilmek için. Bu da Super Online Fiber'i işaret ediyor. Reklam yapmıyorum yani, sadece seçenekleri söylüyorum. Kablolu ben internet kullanıyorum mesela, ben kullanamam bunu. Canlı yayınlarda oldukça büyük avantajım var ama bana yaramıyor mesela. Eğer nasıl kullanırım diyorsanız böyle kullanırsınız. Ya da arkadaşınız bir 5 liradan vazgeçer fiberde, siz de vazgeçersiniz. 100 megabit'e 100 megabit'e açarsın.
Evet.
Çatır çatır evinde gibi oynarsın herhalde.
Beril de kullanıyordu zannedersen bizde. O da mesela belli bir kotayı açtıktan sonra 5 lira mı 10 lira mı ne veriyormuşsun. Yine tekrar ekstradan kota geliyormuş ve devam edebiliyormuşsun. Gayet de cazip gözüküyor. Bizim oralarda olmadığı için fiber, biz ofiste kalıp canlı yayın yapmaya devam ediyoruz. Bakalım ya ilerleyen dönemlerde
sıkıntı,
ne olacak.
Çok büyük sıkıntı, ülkemizde bir an evvel yayılır umarız diyoruz. Ben de hemen bir başka haberle devam edeyim sizlere. Microsoft tarafında bir haberle devam edeceğiz. Microsoft akıllı bilekliğini tanıttı arkadaşlar. $199 dolarlık da güzel bir fiyatı var. Bu bileklik ne yapıyor? Bu bileklik akıllı saatle aslında bir spor bilekliğinin birleşiminden oluşuyor. Ben tasarımını gerçekten çok fazla beğendim. Genel olarak da büyük bir özelliği var. Bugün piyasada birçok spor bilekliği, birçok akıllı saat var ama genelde cihaz seçiyorlar. Kimisi Android'de çalışıyor, kimisi sadece iPhone'da çalışacağını söylüyor. Windows Phone'da çalışanı zaten bulamıyorsunuz. Bu bileklik ayrım yapmıyor. Android'de olsa, iPhone'da olsa cep telefonunuz, aynı şekilde Windows Phone'da olsa seçmeden çalışabiliyor eşlenik olarak. Hem cep telefonunuzdan gelen bildirimleri, iletileri bileğinize taşıyor. Hem de nabzınızı ölçerek, temponuzu ölçerek spor aktivitelerinizi kayıt altına alıyor. Önemli bir şey bu. Gerçekten son dönemde çıkmış bu akıllı bileklikler içinde, akıllı saatler içinde en çok ilgimi çeken cihaz oldu. Menüsünü de çok beğendim.
Ya şey çok güzel. Microsoft bu noktada rekabet olayını çok iyi kavramış ve Android, iOS cihazları üzerinde de bir uygulaması olması yani müthiş bir özellik.
Evet, herkese hitap ediyor. Görünebileceği gibi bilekliği tersten takan var, düzden takan var. Tamamen sizin yaşam tarzınıza, stilinize kalmış bir olay. Ben açıkçası şu ters takma olayını çok beğendim. Bileğini döndürüp bakıyor. Bu arada mikrofon da var üstünde. Sesli görüşme için ya da Windows Phone üstünde Cortana'yı kontrol etmek için kullanabiliyormuşsunuz sesli asistanınızı. Çok güzel özelliklerle donatılmış.
Cortana'nın da Cortana'nın da o şuh sesi.
Evet,
gayet
değil
etkileyici
mi?
Olur. Hanımları böyle bir kıskandıracak bir ses tonu.
Mesela abi, burada videoya hemen şey geldi. Namaz atışlarını ölçer sporcu da geldi. İşte bayan orada bir komut vesaire vesaire. Bu şekilde devam eden görseller var. Birazdan da tam olarak görselini göreceğiz bu paraşütçü abimizden sonra. İşte böyle bir bileklik. Çok hoş.
Çok ilginçtir. Son zamanlarda Microsoft bir yazılım firması ama bu öyle bir sağlık sektörüne de ufaktan giriş yapmaya çalışmış. Nintendo kanadı da ben maalesef bu haftanın ikisi birine nedense gözümden kaçtı büyük ihtimalle. Almamışım. Uyku düzeniyle alakalı bir sistem, bir cihaz duyurdu. Bir aslında yazılım mı diyelim buna ya da daha doğrusu bir proje duyurdu arkadaşlar. Onu bir dahaki ikisi bir de sizlerle paylaşayım. Nedense artık oyun firmaları veya yazılım firmaları farklı şeyler üzerinde kar mı arıyor diyelim. Yeni pazarlar arayışı içerisinde. Nintendo başlangıçta böyle bir hareketi duyarlı cihazlarla bu pazarı genişletti. Şimdi sağlık sektörüne kayacağını zaten önceden söylemişti. Bunu da yavaş yavaş gerçekleştiriyor ama oyun ve sağlık sektörü çok ilginç bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
Evet, enteresan. Zaten onların bir ara bir cihazı vardı. Nabzını ölçüp oyunu aktaracağını söylüyordu. Evet. Parmağını takıyordun falan. Evet. Vazgeçtiler sonra ondan.
Evet, Wii döneminde duyurmuşlardı. Hatta benim aklıma şey gelmişti. Bir korku oyunuyla birleştirildiğinde ortaya çok güzel şeyler çıkabilir. Nabzına göre çok daha seni böyle ürkütecek şeyler, olaylar gerçekleşebilir gerçek zamanlı olarak falan. Tabii böyle bir cihazı güzel bir oyuna entegre etmek lazım. Mesela Fatal Frame olabilirdi diye düşünüyorum. Belki kim bilir ileride olabilir. Çünkü o proje öylece kaldı.
Evet, şimdi Nokia'dan ilgili bir haberim var. Ama ondan önce chat paneline biraz bakalım. Sizden neler gelmiş, neler diyorsunuz. Devam edelim. Nokia satın alımı sayesinde oldu demiş bir arkadaşımız bu cihazlara yönelmesi Microsoft'un. Aslında tabii Microsoft'un hedefinde vardı. Nokia'yı bu hedef doğrultusunda satın aldı. Nokia satın almasından sonra bu tip güzel cihazlar ortaya koydu mu derseniz Microsoft'un tarihine bakın. Adamların çıkarttığı hiçbir cihaz kötü değildi. Hepsi çok niş, çok kalite, çok elegant cihazlardı. Pahalıydılar belki ama direksiyonundan joystick'ine, gamepad'ine kadar bu firma 10 numara donanımlar çıkartmıştır. Bir şekilde satamıyor bunları. Pazarlayamıyor. Bir sıkıntısı var ve pazarlayamadı, satamadığı şey de şak diye desteği keser. Yani acımaz. Bende direksiyon varmış. Bir sonraki Windows'u desteklemez gidersin yani.
Yani demek ki olay sadece başarılı bir ürün üretmekte, kaliteli bir ürün üretmekte veya fiyat olarak da kaliteli bir fiyat vermekten geçmiyor. Reklam yapmak, pazarlama yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Mad Men diye bir dizi var, onu izleyelim Mesut senle biz.
Evet, bir arkadaşımız da GTX 750 Ti nasıl bir kart demiş. GTX 750 Ti güzel bir kart ama biraz pahalı kaldı. Bugün AMD tarafına baktığınızda mesela 270'ler X'siz versiyonu, R8 270'ler gerçekten kaliteli işler görebiliyorlar. Performans olarak da 750 Ti'ye göre daha yüksekler. Bence bir göz atın onlara. Onlara bir bakın. Yani ekran kartı seçecekseniz 750 Ti açıkçası burada artık çok iyi bir alternatif olmaktan uzak fiyatlandırma olarak.
Evet, burada ben de bir oyunla alakalı bir soru cevaplandırmaya çalışayım. Witcher 3 59 dolar diyecektim az kalsın. Evet. 59 TL olacak mı? Bana öyle bir söylenti geldi falan demiş arkadaşımız. Ya ben bu konu hakkında açıkçası arkadaşlar yani resmi makamlardan elimize yazı ulaşmadıkça bir şey söyleyemem.
Başbakanlıktan ama, yazı bekliyoruz.
Evet, başbakanlıktan bir yazı bekliyoruz. Ama yayıncı firmanın, Bilkom'un bu noktada çok çalıştığını ve Türkiye'de gerçekten çok güzel bir fiyatla Witcher 3'ü çıkarmayı amaçladığını söyleyebilirim. Bu duyduğunuz fiyat, bu spekülasyon haber belki de gerçek olabilir ama benim de bildiklerim bundan ibaret.
Demiş ki Mesut Reis nereden görüyor bu tarz soruları, çiğ köfteden başka bir şey görünmüyor demiş. Evet arkadaşlar, bence artık şunu birazcık azaltalım. Haklısınız, evet. Talan'ın böyle bir sözü var, o sözü yedirmeyiz. Herhalde ben de hile yapıyorlar diye düşünüyorum.
Yok, bir şey yapmıyorum.
Browser'dan mı giriyorlar? 993 yani, oldu.
Onu ben oyun streamlerine özel söylemiştim. İkisi bir ayrı, ikisi bir de ben 10.000'i görmek isterim açıkçası.
Evet, ne temiz insanmış, 1000 olmuyor diyen var, uğraşıyorlar. Bu arada arkadaşlar, bazı arkadaşlar şey soruyor. Bir arkadaşımız şey soruyor. 4690K Crossfire 280X'de darboğaz yapar mı demiş. Yani belli bir limitte darboğaz yakalanabilirsiniz. Bu da işlemci odaklı oyunlarda olabilir. İşlemci odaklı strateji oyunu vesaire oynarken biraz işlemci hızlaşırtma yaparsanız eğer bu darboğazdan kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesut Bey, kendi oyun PC'imde 2 adet GTX 780 var. 3. kart alıp ya Treeway SLA'ya hiç girmeyin. Zaten onun iki tanesi zor çalışıyor. Üç tanesi genelde hep sorun yaratıyor. İki taneyle kalın derim ben. Hatta benim tavsiyem, bir tane ekran kartınız varsa ve artık yavaş gelmeye başladıysa ikincisini almayın. Satın ekran kartınızı. Yeniler çıkmaya çok yakınken. Sonra yenisini alacağınız fiyatı üstüne ekleyip gidin bir üst versiyon ekran kartı alın. Ben genelde öyle yapardım. Eskiden donanım meraklısıyken, ben donanım meraklısıyken telefonlar bu kadar şey değilken cezbedici durumda değillerken Taha. Harbiden varamıyor mu yatırıyordum ya. Ya 8800 GTX almıştım ben 1400 liraya. Ofise geldiğinde gün bile böyle şey bakmıştı. Gün bile diyorum patronumuz yani.
Sen düşün, yanlış anlaşılmasın.
Ne yaptın f*** dedi yani Mesut.
Alınır mı bu dedi yani, değil mi?
Maaşın kaç lira bu ne dedi. Giymeye donun yok.
Ben tanıyorum. Abi, ben biliyorum.
Ben biliyorum seni dedi. Maaşını ben veriyorum. Ben ağzın kokuyor. Yani. Yani böyle bir olay oldu arkadaşlar. Ama şimdi olay cep telefonlarına kaymış durumda.
Bak Gökhan da burada arada kendi reklamını yapıyor. Teaser mizir falan veriyor. Ah Gökhan ah hadi çiğ köfte falan yalan demişsin. Neyse fazla da konumuzu bulandırmayalım. Özellikle bu çiğ köfte noktasını da chat'i ve programı takip eden arkadaşları çok fazla sıkmayalım arkadaşlar. Şimdi ben burada bir bakalım.
PlayStation 4'ü kutulu nereden şey alırız demiş. Grand Theft Auto 5'i PlayStation 4'e nereden uygun alırız demiş bir arkadaş. Ben yurt dışı Shopto'dan falan alsınlar.
Shopto olabilir. Dolarla da ucuz gelebilir ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Euro ile Shopto'dan aldığınız zaman dolar bazına dolarla karşılaştırdığınızda Euro tabii ki daha pahalıya geliyor ama dolarla birlikte gelecek olan oyun da kargosu pahalı olduğu için uzaktan geldiğinden ötürü haliyle eşdeğer olmuş oluyor. Bu yüzden yani Shopto'yu tavsiye edebilirim. Amerika'dan almak isterseniz daha doğrusu Kanada'da oluyor. Tronix Web var. Onu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Uzun süredir açıkçası ben de oyunu almıyorum. Artık yani birazcık kıstık musluğu. Ev almak gibi bir hayalim var. Olursa ona şey yapacağız. O yüzden pek
şaka bu arada... Şaka harbiden öyle büyük işlere girdikten sonra insanın bütün her şey gidiyor
oyun,
değil mi?
Oyun falan oyun, eskiden de onlar
gerçekten.
Ya.
Son olarak Nokia ile ilgili haberimizi de aktaralım. Artık Nokia ismi akıllı telefonlarda kayboluyor arkadaşlar. Direkt Microsoft markasını göreceğiz akıllı telefonlar üstünde. Nokia fanatikleri için üzücü bir haber. Benim için bir şey ifade etmiyor. Bir firma gider biri gelir. Yani firma mağlubunu ben birazcık saçma buluyorum.
Yani Nokia markası da çok değerli.
Değerli
çok
güzel bir marka. Evet, sevdiğimiz bir marka ama üzülmenin de bir anlamı yok yani. Sadece artık akıllı telefonun üstüne Nokia yazmayacak.
Ya tabii ki. Yani üzülme noktasında benim anılarım var hani Nokia cep telefonuyla alakalı. Nokia'nın markasından değil de bana anılarımı anımsattığı için üzülüyorum sadece. Öyle bir kalp kırıklığı.
Evet. Yani fanatikliğe gerek yok. Ben de bu fanatizmi körükleyen her şeyden uzak durmaya çalışıyorum açıkçası. Söylemlerde de bu yönde bulunuyorum. Arkadaşlarımızın bir şekilde görmesi lazım olayı. Ayılmaları lazım diye düşünüyorum. Gerçekten birbirimizi üzmenin falan hiçbir anlamı yok. Firmaların avukatlığına gerek yok arkadaşlar. Artık Nokia'yı akıllı telefonlar üstünde göremeyeceğiz ama bir söylenti var. Nokia'nın isim haklarını kullanmak için almıştı biliyorsunuz Microsoft ama Nokia'nın Finlandiya'daki kısmının yani gerçek Nokia'nın bir akıllı telefonla Android telefonuna geri dönebileceği konuşuluyor orta sınıf. Bu isim hakları İlginç ellerine geri döndüğünde devam edecek.
Nokia küllerinden doğacak diyorsunuz.
Hadi bakalım. Yani. Biz Android telefon üretirlerse kurtulurlar diyorduk. Onlar Windows Phone'la devam edip bu hale geldiler bakalım.
Bakalım. Şimdi oyun dünyasından haberlere döndüğümüz zaman bir başka araba yarışı olan The Crew büyük heyecanla bekleniyor. Kapalı betasına dahil olmuştuk biz de.
Gökhan teaser yaparken yalnız yanındaki hanımefendiyi şey yapmış, bulandırıp vermiş.
Ya yani Gökhan hayırdır Avatar 2'yi mi çektin de onun teaserını veriyorsun arkadaşım. Yani şimdi senin buradan ben şey yapayım mı? Spoiler vereyim
i̇nşa
mi?
İnşa edeyim
mi seni buradan ben Gökhan? Gökhan arkadaşlar beni artık partner olarak kabul etmiyor. Biz onunla birlikte Call of Duty Advanced Warfare oynayacaktık. Oyunda izler çekecektik. Artık 7 Days'i de çekemiyoruz. Hepsi Gökhan'ın yüzünden arkadaşlar. Gökhan'ın yeni bir projesi var. Sizi Gökhan'la baş başa bırakıyorum. Yani artık Allah'a iflah etsin.
Bu arada Galatasaray'ın da maçı varmış. Kimse izlemiyor herhalde.
Yani bilmiyorum olabilir. Galatasaray'ın evet. Maçına istinaden bu kadar arkadaş toplanabildiysek bizim için de güzel bir.
Evet gerçekten çok teşekkürler. Var olay, olun. Sağ olun.
Ben buradan tekrar habere döneyim isterseniz.
Dön hadi, tamam.
Kapalı betasına dahil olmuştuk ve bölüm sonu canavar üzerinde hatta Twitch üzerinden de canlı yayın yapmıştık arkadaşlar. Bölüm sonu canavarında da bulabilirsiniz bu canlı yayın tekrarını. The Crew görsel olarak açıkçası yeni nesil demeye bin şahit bir oyun.
Ama bu arada var ya videoları geniş geniş renderlamışım ha sizin videoları. Full HD'liler ya.
Ama bunun yanı sıra baktığımız zaman inanılmaz bir geniş dünyaya sahip.
Buradaki grafikten bir... alakası yok. Sözünü kesiyorum ama bu yanlış bir video.
Görsel olarak kapalı betasına girdiğimizde gerek animasyonları gerekse çarpışma görselliği vesaire gerçekten de çok yeni nesil diyemeyeceğimiz hatta böyle bir PlayStation 3'ün başlangıç dönemlerine benzeyen bir oyun bile diyebiliriz. Ama ya Mesut bu olayın yani bu oyunun bütün olayı kişiselleştirmeden geçiyor ve açık dünyasından geçiyor. Ben The Crew'u şey olarak tanımlayabilirim açıkçası. GTA'nın araba yarışı versiyonu gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum.
Yani şimdi Grand Theft Auto'yu yapan arabalar var tamam ama arabadan inebilmek.
Yok, GTA'nın araba yarışı versiyonu diyeceğim. Evet, yani evet. GTA ile birebir kıyaslamak babında söylemedim
aslında
onu.
Aslında şey vardı
oynadım,
ki.
Oynama şansını eriştim mi işte?
Evet oynadım ben betasını ya, ama.
Çok güzel keşfedilecek yerler var yani öyle
şey,
söyleyebilirim.
Neydi Los Angeles bir araba yarışı vardı Grand Theft Auto motoruyla yapılan, bak ismini unuttum şimdi.
Los Santos.
Hayır Grand Theft Auto'nun motoruyla yapılıyordu. LA olarak çıktı en sonunda. Hatırladın mı?
Hatırladım da dilimin ucunda.
Benim de dilimin ucunda. Eğer hatırlayanlarınız varsa çok sevinirim burada yazarlarsa. O oyun bundan 50 kat daha iyi. Grand Theft Auto'nun oyun motoruyla yapılıyordu. Grand Theft Auto 4'ün oyun motoruyla yapıldı hatta. Yarış oyunuydu.
Evet güzeldi. Şey de mesela Rockstar'ın Midnight Madness vardı. O da bayağı güzel bir araba yarışı serisiydi aslında. Keşke onu da devam ettirseler. Bence arkadaşlar
Rockstar'ın Decruven, işte Midnight değil mi ya?
Midnight Madness değil mi?
Dur bakayım.
Midnight Madness olması lazım. Yok ya Midnight Madness mıydı ya? LA. Midnight Club mıydı? Bak nasıl unutuyorum Rage, ya. Rage. Rezalet ha. Hadi senin hatırlamaman normal de. Game. Benim bu oyun editörü olarak mutlaka hatırlamam lazım ya.
Evet öyle bir arattım ki çıkmadı. Rage değil miydi o oyun motorunun ismi ya?
Rage motoru.
Evet. Neyse arkadaşlar. Bir yarış oyunu vardı. Evet Midnight Club LA. Evet ha, teşekkürler.
Midnight Club evet.
Evet ben, o oyun buna 5 basar. O Grand Theft Auto'nun yarış versiyonu zaten.
Evet onun gibi bir şeydi. Kişiselleştirmesi bence çok çok başarılı. Pek çok oyuncunun bugün istediği araba yarışlarında farklı bir şey sunması noktasında pek çok oyuncunun istediği bir şeydi bu.
Bu arada 1011 olmuş iyi baksın talep ediyorlar.
Yani o başka program arkadaşlar. Ben halen diretiyorum o noktada. Ben kaçmam zaten kesinlikle ama ben onu oyun streamleri için söylemiştim.
Yok Midnight Madness değil o ayrı derdi.
Midnight Madness'la karıştırdım ben. Ortaya farklı bir şey çıkarmışım yalnız. Yani
aynen,
iki farklı oyunu bir araya getirmişim. Bende de nasıl bir hafıza varsa. Şimdi bu oyundan neler beklemeliyiz arkadaşlar? Özellikle simülasyon türünü sevenler, gerçekçi bir yarış deneyimi arayanlar bu oyunda aradığını kesinlikle bulamayacaklar. Ama bolca kişiselleştirme, jantından tut da işte neon ışıklarına kadar o eski Need for Speed oyunlarında görmüş olduğumuz kişiselleştirmeyi arayan
yani
oyuncular
bir araba varsa, yarışının onda biri yani araba yarışı dediğinizde araba yarışı yok. Yarıştan ilgili hiçbir şey yapamıyorsun çünkü çok dandik grafikler, çevre diye bir şey. Garaja sokup araba özelleştirmek çok önemliyse sizin için alın. Ama özelleştirmeyi sokakta deneyim dediğinizde ben öyle bir şey göremedim. Betası çok kötüydü ya. Ben açtım çok oldum. Grafik ayarlarına birkaç kez sürücü indirdim. Makineyi kapatıp açtım dedim.
Ya görsel olarak oyun çok yavan ama ben keşfedilecek dünyası ve kişiselleştirme noktasında oyunu zengin buldum. Ama bir de şöyle bir olay var. Yani tıpkı Drive Club'da olduğu gibi The Crew'de sosyal içeriğe yoğunlaşmış. Adı üstünde The Crew diyoruz ya. İşte bu sosyal içerik dediğimiz olay da sürekli söylüyoruz ama ne olduğunu da birazcık anlatmaya çalışalım. Burada kendi tayfanı oluşturuyorsun. Diğer karşı tayfaya, karşı takıma meydan okuyorsun. Onlarla karşılıklı yarışlar yapıyorsun. Açık dünya olmasından kaynaklanan bir zenginlikle aslında. Yarışlarda mesela çok daha farklı yollardan giderek daha hızlı yarışları bitirmeye çalışıyorsun vesaire. Yani bence The Crew'u bireysel olarak oynayarak bir noktaya kadar değerlendirebiliriz ki o noktalarda kesinlikle dediğine katılıyorum. Görsel olarak çok başarısız ama ve sürüş dinamikleri de açıkçası kötü.
Yani araba sürdüğünü daha ne kaldı ki? Ben de şimdi onu anlamadım.
Şimdi geriye kalanlar abi kişiselleştirme
daha çıkmıyor. Sevmediğimiz bir kelime çöp. Biliyorsun değil mi?
Ya, ben sevmiyorum o kelimeyi. Ya ben çöp olarak nitelendirmek istemiyorum. Çok farklı bir araba yarışı. Yani klasik bir araba yarışı değil kesinlikle.
Yani araba yarışı değil, araba yarışı değil arabalar var.
MMO.
Araba oyunu. Araba yarışı araba oyunu.
Araba MMO oyunu diyelim biz ona.
Evet araba oyunu diyelim daha doğru olur. Ben şimdi size çok enteresan bir video göstereceğim.
Benim bir haber daha vardı ya.
Boş ver ben geçtim.
hadi bakalım.
Unreal Engine 4 motoruyla yapılmış bir şu anda gösteri izliyorsunuz arkadaşlar. Bu gösteriye dikkatli bakın. Çünkü burada gerçek zamanlı aydınlatma üstüne duruyorlar. Yeni bir teknoloji kullanılıyor. Evet gif'i de koymuşlar benim bu arada.
Gün olunca Mesut abi demişler.
Vallahi izle. Gördüğünüz gibi inanılmaz gerçekçi bir mekan. Ben bu Unreal Engine 4'ten çok umutluyum ya. Yani bir an evvel şu oyunları görmek istiyorum. Şuna bakar mısın? Tamam bu sanat eseri ya.
Unreal Engine 4'ün performansını yeni nesille ben de çok büyük heyecanla bekliyorum. Biz bunu daha önce konuşmuştuk Mesut hatırlarsan. Mesela geride bıraktığımız neslin başlangıcında Unreal Engine 2.5 ile yapılmıştı Bioshock.
Evet.
Daha sonra onun bile kalitesi çok çok başarılıydı. Daha sonra Unreal Engine 3 ile atıyorum Gears of War 3 geldi en son. O da olayın zirvesiydi herhalde. Unreal Engine 3'ü en başarılı kullanan benim gördüğüm bir şey vardı. Gears of War 3 vardı. Bir de Vanishing of Ethan Carter'ı görme şansın oldu mu?
Ne yazık ki olmadı.
Yani kaplamalarından ışıklandırmalarından muhteşemdi. Hani Unreal Engine 3'te bile öyle bir dünya gördük. O kadar güzel oyunları görme şansına eriştik. Unreal Engine 4'ün şu anda izlemiş olduğumuz dinamik ışıklandırması bile bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Bunun kaplamaları var tabii ki de. daha böyle aktif bir oyun alanı görmek isteriz ama zaten şu anda hali hazırda görmüş olduğumuz ışıklandırma oyunun her yerinde geçerli olacaktır.
Müthiş değil mi? Bir korku oyununda düşünsene şunu.
Evet, kesinlikle bir korku oyununda veya böyle bir savaş oyununda gerçekten de bu oyunlar çok ama çok önemli. Bazı noktalarda grafiklerin oyunun belirleyici unsuru olduğunu düşünmüyorum ama böyle...
Böyle de grafik olursa yani belirler diyorsun. Bir noktaya kadar getirir.
Ya mesela Rise şeydi, oyun olarak açıkçası içi boş bir oyundu ama görselliği sebebiyle bir noktada sizi içine çekmeyi başarıyordu. Yani bu tarzda oyunlar gelirse ileride. Bir de şöyle bir kötü yanı var yalnız Mesut. Grafiğe abanıp oyunların içinin boşaltılması gibi bir durumdan korkuyorum ben. Mümkün olduğunca daha kısa sürede oyunları çıkarmaya çalışıyorlar. 3-4 saat süren. Çok evet, fazla doğru. Farklılık içermeyen, yenilik içermeyen. Bu noktada da grafikler hani çok da önemli değil diyorsunuz ama tabii ki de bu dünya ışıklandırısı, global illumination denilen olay Unreal Engine 4'te çok başarılı bir şekilde çalışıyor kesinlikle.
Evet, bir son haber daha vereyim.
Tabii.
Yine videolarla alakalı, yine oyunlarla alakalı. Seninle de çok yakından. Bu da Nvidia'nın yeni bir partnerlik, bir oyunla beraber Lords of the Fallen'da tam olarak kullanılacak teknolojilerden bahsettiği bir video yeni olarak gösteriliyor. Tam olarak Nvidia'nın ekran kartlarında yer alan bütün fizik efektleri neredeyse aktif olarak kullanılmış. İşte elbise hareketlerinden tutun, etraftaki dinamik sise, hareketli sise ve benzeri şeylere kadar her şey aktarılmış durumda. Çok beğendim ya. Ekran kart üreticilerinin özellikle oyun üreticileriyle beraber çalışması ki Nvidia burada oyun üreticileri için bir paket hazırlamış. Bu paket sayesinde direkt olarak Nvidia ekran kartlarına destek verir hale getirebiliyor musun oyununu? Kaç kişi tercih eder bilmiyorum ama.
Ya mesela şey falan da var. Daha önce işte şu ekran kartını alırsam şu oyun yanında bedava geliyor. İşte saç fiziğini açarsan AMD'de gördüğümüz gibi Tomb Raider'da Lara Croft ablamızın saçları daha kıfıl kıfıldı.
Gameworks bu arada tam olarak o paketin ismi de.
Öyle mi?
Evet, bu paketlerin hepsini kullanmak istiyorsan oyun üreticisi olarak.
Nvidia'da daha önce Kürt teknolojisi göstermişti yine. Witcher 3'te partnerliğini ortaya koyarak. Ya bu noktada acaba işte rekabeti çok farklı yönlere getirmişler oyunlara sunduklara desteklerle
aslında birlikte. PC'de konsol vari çalışmalar bunlar değil mi tam?
Kesinlikle katılıyorum. Ben şunu da söyleyeyim burada. Ya açıkçası sen kadar bu işin uzmanı değilim. Hani bana Nvidia mı, AMD mi derlerse Nvidia'yı koşa koşa alırım. Fiyat olarak zannedersem Nvidia pahalı, biraz daha pahalı bir
ürün ama. Şu an 970'de gerçi bayağı bir uygun halete geldiler bence.
Ben bölüm sonu canavarında en azından deneyim ettiğim kısmıyla söyleyeyim. Oyun performansı çok çok daha başarılı.
Zaten benim de bu işte Ocak ayında Amerika'da olacağım Allah'ın izniyle. Bir kaza bela başımıza gelmez, uçak havada infilak etmez falan Allah korusun. Oradan bir tane büyük ihtimalle 970'te döneceğim. Amerika'daki fiyatları çok ucuz yani 330 dolar, 360 dolara alınabiliyor.
Gerçekten de çok iyi fiyatlar.
Evet, gerçekten öyle. Bir tane de PC'de güçlü bir ekran kartım olsun gerçekten.
Ben de benim baltaladığın haberlerime geri döneyim.
Yalnız senin haberlerin videolarını var ya, ben geniş geniş renderlamışım aceleyle.
Çünkü Twitch'teyiz. Hani evet. Oyun videoları biraz kaliteli olsun ki Twitch kullanmasın.
Onlar daha kötü
kaliteli. Orada falan
olsun, en azından bu videolarla şeyde, kurtardık
teknoloji
herhalde.
Teknoloji şeyleri tam anlaşılmıyor falan.
Aynen,
böyle.
Ne diyor
mozaiklenmiş bir şekilde vesaire. Her neyse arkadaşlar, Battlefield Hardline'ın çıkış tarihi belli oldu. Bildiğiniz gibi oyun bu yılbaşı sezonunda diğer oyunlarla birlikte Kasım ayında çıkacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Ekim ayında çıkacaktı. Ancak betasının pek çok oyuncu üzerinde kötü izlenim bırakması, bu geri dönüşlerden de açıkçası EA'nin gözünün korkması bence oyunun ertelenmesi sebebi oldu. Battlefield Hardline biliyorsunuz Dead Space'in geliştiricileri Visceral Games tarafından geliştiriliyor ve şu anda hırsız polis olayına odaklanmış durumda. İşte bir hikaye modu var ve klasik Battlefield multiplayer modunu polis hırsız olayına, polis hırsız kovalamacısına taşımışlar. Ancak baktığımız zaman açıkçası Battlefield 4'ün üzerine polis kıyafeti giydirilmiş bir oyun gibi duruyor. Ve hatta askeri unsurlardan uzaklaşıp polis unsurlarına yaklaşmasıyla birlikte pek çok oyuncunun aklında ya acaba Battlefield Hardline'da bu hırsız polis olayını ne kadar yedirebilmişler, o ne kadar o gerçekçiliği hissedebiliyoruz diye sorduğunuzda ben buna sıfır diyorum arkadaşlar.
İğrenç bir oyun.
Sıfır.
Ya.
Gerçekten çok çok kötü bir oyun. İşte bir zipline falan filan koymuşlar. Sağa sola bir şeyler atıyorsun. Batman gibi tırmanıyorsun vesaire falan ama bunların hiç Battlefield Hardline'ı kurtarmaz. Belki biraz sert gidiyor diyebilirsiniz ama gerçekten de Battlefield Hardline sıkıntıları olan bir oyundu. Şimdi yeni çıkış tarihine baktığımızda 17 Mart 2015 PC, PlayStation 3, Xbox 360 ve yeni nesil konsollara gelecek. Ve şöyle de bir olay var. Call of Duty Advanced Warfare'ın yapımcıları da Sledgehammer. Sledgehammer'da da daha önce Dead Space'in ilk oyununda çalışan bir ekip var. Yani onların kurucusu olduğu bir ekip. Burada da yine Dead Space'in yapmış olduğu bir Dead Space'in stüdyosu Visual Games'in yapmış olduğu bir ama shooter oyunu var.
Tek kişilik modu bayağı iyi. Yani o ekibin orada etkilerini gördük.
Evet, multiplayer kısmını geçmiş.
Çünkü multiplayer'de uzman değil zaten.
Ve şunu söyleyeyim. Battlefield'ın bütün olayı bence hikaye değil, multiplayer'ıdır.
Evet.
Kim ne derse desin. Yani Call of Duty her iki noktada da başarılı olabilir ama Battlefield her şeyden önce hikaye çoklu oyuncu moduyla.
Bu arada bu videolarda çok kapmasınlar. Oyunda bu gram, bu şey aksiyonu
hissedemiyorsunuz. Ya bunu hissedemiyorsunuz. Gerçekten çok yapar, çok bayat kalıyor. Yani. Battlefield Hardline'ı hemen sakın böyle bir ön sipariş etmeyin. Ben şahsen mesela Battlefield 3'lü zamanında ettim. Yani çok da pişman olmadım ama benim için sıkıntı oldu. Battlefield 4'ü kesinlikle hemen direkt üzerine atlamadım. Onun da şeyini yaşıyorum şu anda. İyi ki atlamamışım diyorum. Battlefield Hardline'a karşı...
Ben MPS4'ü aldım ona.
İyi, hayırlı olsun. Ya zengin adamın hali başka
yok
oluyor.
Yok ya, ben ya. Şimdi soranlar olacak. Cevaplayalım dedim de sonra pişman oldum ya.
Yani niye?
PC'de falan çok oynayamadım zaten. PC'deki öyle yatıyor. Bir de onu Ruskiye almıştım, ucuz olacak ya. Rusça oluyor oyun, ilk de bir dönüştürmeye uğraşıyorum. PlayStation 4'te de geçen bir oynayayım dedim. Yok ya, artık beni aşmış oyunlar ya. Ben seviyorum. Bir istek var ama yetenek yok.
Ya estağfurullah, yetenek değil de belli bir süre sonra insanlar hakikaten bazı böyle bir yaşlanma da demeyeyim ama ne diyeyim. Böyle bir şeylerini yitiriyorsun ya. Özellikle shooter oyunlarında. Ben neyse, Titanfall'da birazcık pasımı attım.
Bayağı iyi.
Bayağı hızlı ya. Gidiyoruz. Ama dediğine katılıyorum. Bir süre sonra insanların bazı hareketleri falan yavaşlıyor ve daha böyle şey oyunlara kayıyorsun. Sana Sims 4 gider Mesut.
O kadar diyorsun.
Sana Sims 4 gider ama. Aynen öyle. Bakalım Battlefield Hardline'a karşı mümkün olduğunca mesafeli durun arkadaşlar. Bu oyunun ertelenmiş olması bile benim aklımdaki soru işaretlerini kesinlikle silmedi.
Bak.
Bir Bad Company 3'e alırım ama.
Bir arkadaş ne demiş? Battlefield 4 Payday mod ve 001 alfa hani böyle.
Evet, bayağı bir kesinlikle öyle bir şey diyebiliriz. Son haberim, ana haberim Halo'dan gelecek arkadaşlar. Halo Türkiye'de pek böyle bir tanınmayan, bilinmeyen ve Xbox markasıyla özdeşleştiği için de pek sevilmeyen bir marka niyeyse.
Dur, ultra genişletilmiş Halo videonu da açayım senin, dur.
Ellerine sağlık.
Aa yok, bu 720p'ymiş herhalde, kurtardık ha.
Öyle mi?
Dur bakayım, evet. Sanki böyle biraz daha yayılmamış gibi.
Biliyorsunuz arkadaşlar, Master Chief'in başrolünde yer aldığı Halo 1, 2, 3 ve 4 oyunları tek pakete sığdırıldı ve bu Halo serisinin özel yıl dönümünde, 15. yıl dönümündeydi yanlış hatırlamıyorsam, 15. yıl dönümüne özel olarak Xbox One platformunda kendini gösterecek. Şimdi burada karşılaştığımız tablo, biliyorsunuz Xbox 360'da Halo'nun ilk oyununun 10. yıl sürümüne özel olarak Xbox 360'da bir remake yapılmıştı. Şimdi bu remake bu şeye dahil oluyor ama bir pek fazla üzerinde oynama yok. Ancak esas remake şu anda sizin de izlemiş olduğunuz üzere arkadaşlar Halo 2'de gerçekleşti. Ara sahneleri gerçekten de muhteşem bir noktaya taşınmış ama ara sahnelerinden ziyade oyunun oyun motoru, ışıklandırmaları, fizikleri tamamen sıfırdan yapılmış durumda. Yepyeni bir oyun diyebiliriz kesinlikle.
Talha abi veteriner mi demişlerdi? Ben de at hırsızı yazacaktım. Yazdığıma bak. At hırsız kendisi yazmışım.
At hırsızı. O da iyiymiş.
Yok, şaka yapıyorum. Yok ya, at hırsızı yok.
Halo 2 Anniversary'ni, yok şey anlatayım da ondan sonra kısa kısa tamam, geçelim, oldu. Ondan sonra muhabbetimizi yaparım diye ben de kurtulmaya çalışıyorum bir an.
Bende de birkaç haber var ha, iki tane haberim var, birisi uçan i̇şte araba, bir tanesi değişik.
Benim de ana haberimden sonra geriye iki tane, üç tane haberim kalmış. Her neyse arkadaşlar, Halo gerçekten de güzel bir geri dönüş yapıyor. Xbox One sahibiyseniz ve Halo serisini daha önce oynamadıysanız, ki zannetmiyorum öyle bir şey oynamışsınızdır. Oynamış olsanız dahi sizi heyecanlandıracak bir içeriğe sahip olduğunu düşünüyorum. Halo 3 ve Halo 4'teki teknik yükseltmeler de işte 60 FPS'de çalışıyor olması, 1080p desteği sunması, ki zannedersem Halo 3'te 1080p desteği de yoktu. Güzel olacak bence. Tekrar o multiplayer moduna dönmek beni açıkçası çok heyecanlandırıyor. Muhteşem bir multiplayer modu vardı Halo'nun.
Evet, ben Halo'nun multiplayer modunu oynamamış adamlardanım. Her zaman bir Halo sahibiydim ama kenarda durdu. En son biz sizle mi oynamıştık biz? Co-op modunda biraz ilerledik sanki Xbox 160'da.
Reach mi oynamıştık?
Evet. Reach hatırlıyorsun değil mi?
Hatırlıyorum hayalini.
4 kişi falan bir şeyler yaptık öyle.
Öyle kaldı yarım.
Öyle bu. Kaldı. Şimdi arkadaşlar, bazı sorular var. Bunlardan birkaçını cevaplayayım. Bir tane arkadaşımız sürekli soruyor. Z3 Compound diyor, pembe kamera sıkıntısı acaba diyor yazılımsal mıdır? HTC One M7'de böyle bir sıkıntı vardı. Biz yazılımsal olduğunu zannediyorduk. Bütün dünya böyle zannediyordu ama donanımsal çıktı. Pembe kamera sıkıntısı gördünüz mü? Biraz uzak durun arkadaşlar. İlk parti ürünleri almayın. Donanımsal olabiliyor bu. Sensördeki bir hatadan, sensöre fazla voltaj gitmesinden vesaire kaynaklanabiliyor. Eğer böyle bir problem varsa, gördüyseniz, duyduysanız, problemi yaşayan arkadaşlarınız varsa siz o telefondan şimdilik uzak durun diyorum. Aman diyorum yani. Lenovo'nun telefonları ne zaman gelecek diye soranlar var. Lenovo bu sene içinde Türkiye'ye gelecekti. Ne oldu bilmiyorum tam olarak. Mobilitede eğer diye bir yerlerden ulaşıp e-postadan sorarsanız büyük ihtimalle mobilitede Lenovo'ya da ayrı bir yer açacaklardır. Çünkü Çinli firmalar şu anda çok popüler. Bence Lenovo'nun da konuşulması lazım. Ne zaman gelecek, ne yapacak? Gerçekten birçok insan merak ediyor. MX4'ün Pro'sunu soruyorlar. Ben daha MX4'ü yeni aldım. Bismillah Pro'su ne olur bilmiyorum ama Pro'su ile ilgili bir iddia var. Dünyanın ilk 4 GB bellekli cep telefonu olabileceği konuşuluyor. Kapalı kapılar ardındaymış. Bu bana gelen bilgi. 3 GB diye geçiyor internette ama 4 olacağı konuşuluyormuş Meizu tarafında. Bakalım o tarafta ne olacak. Ben size bir cihaz göstereceğim. Şimdi uçan araba diyoruz, uçan araba diyoruz. Nasıl olacak? Herkes çok merak ediyor. Dediğimiz şey aslında bir prototip aşamasında bir tane gerçekleştirilmiş. Tabii ki o bizim çok hayal ettiğimiz bir şey değil. Slovak asıllı bir girişimcinin yaptığı 3. uçan araba prototipiymiş bu. Ve genel olarak baktığımızda gerçekten de konsept olarak çok hoş. Sadece 3 boyutlu bir animasyon olarak düşünmeyin bunu. Birazdan videoda da görebileceğiniz gibi gerçekten uçabilen bir araba uçak hibriti yapılmış. Bu amatör pilotlara, amatör demeyelim zaten uçuyorsa pilottur da.
Yeni pilot, başlayanlar için.
Evet, yeni başlayan pilotlara ya da eski olup uçmaktan hiçbir zaman hevesini tam olarak alamamış insanlara hitap eden kişisel bir uçak aslında. Bunun en büyük özelliği de havaalanında bırakmıyorsunuz da evinizin otoparkına park ediyorsunuz. Fakir uçağı bu. Aslında bakma pahalı bir araç ama hani havaalanında falan bıraktığını düşünsene bunu. Gerçi bunun teknik bakımı ne kadardır? Her uçuştan sonra teknik bakım gerekiyor mu onu da bilmiyorum.
Bir de şeyi soracağım. Biliyorsunuz bu uçuşlarda herkesin bir rotası vardır. İnişler, kalkışlar hesaplanır vesaire. Pek çok durumdur. Yani bu işte, da çok yükselip de jumbo jetle aynı seviyede uçacak değil mi?
Yok, ofise gidiyorum diye rotayı bildireceğim. Kule kalkış izni istiyorum. Trafik sıkışık diyeceğim filan. Ama kalkışını şimdi birazdan izler arkadaşlarımız. Öyle hoplanak kalkmıyor. Böyle bir havalanına geliyorsunuz ilk önce. Yalnız tip de gerçekten güzel olmuş ya. Son model.
Biraz daha zorlasa Transformers gibi bir şey çıkacakmış ortaya.
Bak açılınca da uçak olarak da güzel. Tak altına roketler. Arda onları da salla. Kafan bozuldu mu? Ama genel olarak güzel bir cihaz olmuş. Uçan arabaların çok fazla geleceği yok. Çünkü otonom olmadıkları sürece, çok yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmadıkları sürece birinin kafasına düşme ihtimalleri çok yüksek ve kafaya düştükleri anda da ölüm yani.
Ya uçma olayı, bir de dediğin gibi pilotluk tecrübesi olan insanlar ancak böyle bir aracın hakkında
amcam gelebilir. Süzülüyor yalnız, görüyor musun?
Vallahi İstanbul kanatlarım altında misali gidiyor.
Değişik bir şey ama ya. Evin arkasında böyle geniş arazi olacak. Tarlada, bağda, bahçede oturacaksın. İstanbul'da kalmadan oradan havalanacaksın.
Böyle.
Gerçi uçuş. Böyle bir cihazla İstanbul'da oturmanın da gerek yok.
Tabii canım.
İstanbul'a gel git.
Şey olacaksın, Kastamonu'da falan memleketine geri döneceksin. Aynen, afyona, mafyona.
İşten oradan çıkacağım diyeceksin, uçacaksın.
Ne olur, masraflı olur.
Aynen maaşı, gerçekten.
Maaşı direkt buna yatırırsın.
Bu arada Gökhan işaret yapıyor, kısa kesin benim yayınım başlayacak falan filan diye. Oo, çiğ köfte yapmış. Arın gel gel. Gel. Gel.
Evet. Nereden getirdiniz çiğ köfte?
Yani normalde ikisi bir de biliyorsunuz. Çiğ köfte filan benim sözüm yoktu arkadaşlar. Şimdi benim nereden geldi demeyin.
Duyduk ki 1000 kişi olmuşsunuz ha. Biz de çiğ köfte getirdik arkadaşlar.
İyi, eyvallah.
Yalnız her programın suyu çıktı ha. Evet, bu çiğ köfteyle beraber bu
şey oldu yani.
Allah razı olsun, sağ ol.
Teşekkür ederiz.
Ben yerim yalnız ha.
Afiyet olsun.
Acıyı basmış mıdır?
Şimdi ben şey yapmayayım ya. Yiyen var, yemeyen var. Canlı yayından sonra
acıyı basmışlar mıdır?
Bilmiyorum, olabilir.
Bir bakayım ben.
Ya hadi arkadaşlar, yoğurmadık ama yiyoruz. Hadi ben şeyden sorayım. Yayından sonra yerim yani. Afiyet olsun. Yarasın bak, sana dedim. Yiyen var, yemeyen var. Milletin gözünde kaldı, canlı yayında yemez. Bari araya böyle bir GTA trailer falan atsaydın.
Dur, video bulmaya çalışıyorum, tamam dur.
Oyun videosu koy da Twitch'de ulan bunlar ne yapıyor? Bir yandan uçak araba.
Vallahi adam çiğ köfte geldi ya bu. Ne yapıyor bu adam?
Var ya var, böyle bir şey yapsaydık, sıra dışı bir video yayınlasaydık yine YouTube şeyde tutunurduk da Twitch'te. Şimdi bu saatten sonra hiç gideri yok.
Bu arada benim bir tane videom vardı, onu bulamıyorum. Bir saniye arayacağım Tavlacığım.
Şimdi buradan ben kısa kısalarıma döneyim istersen.
Buldum.
Kısa kısalarımı şey yapayım.
Atayım onu. Bu da son haberim. Benim ondan sonra haberlerim bitiyor. Chat'i okurum.
Tamam peki.
Bu da Ditto diye bir cihaz. Şimdi akıllı cihazları çok abartmışlar. Dır yiyorsun sen. Dır şimdi.
Yiyorum çaktırmadan.
Ditto isimli bir cihaz. Bu cihaz ne işe yarıyor arkadaşlar? Aslında bu başka markalarda gördüğümüz akıllı anahtarlık gibi bir şey. Telefonunuzla eşleştiriyorsunuz. Telefonunuz ileti geldiği zaman titriyor. Ama bunun özelliği, bunu her yerine tutturabiliyorsunuz. Yani iç çamaşırına tutturan var. Enteresan bir şekilde. Bilekliğine tutturan var. Pili çok uzun süre gidiyormuş. Şarj ihtiyaç duymuyor. İçine pil takıyorsunuz daha sonrasında ama uzun süre, aylarca çalışabildiği söyleniyor. Güzel olan da Telefonunuzu bir yerde bıraktığınızda da titriyor. Mesela iç çamaşırına tak bunu. O bir titreşim, o cep telefonu unuttum deyip.
Bana bir titreme geldi diyerek.
Aynen. İletişim kuruyor. Hoş. Bluetooth üstünden çalışıyor. Benim sevdiğim bir cihaz oldu. Bir Kickstarter projesi $30'da bir fiyatı olacakmış. Oldukça da uygun bir fiyatı var. Bak gördün mü?
Tanıtım videosunda da günümüzde bu ellerimizde sürekli mobil cihazlarla gezerek insanların suratına bakmadığı o şey konulmuş.
Evet ama çok alakasız konulmuş. Olmuş yani. Herkes iletiye bakmıyor. Oradan yazışıyorsun.
Ya sürekli bir şeylerle uğraşıyoruz ya mobil cihazlar üzerinde.
Evet.
Birazcık da ona gönderme yaparak belki de böyle biraz da şey yaparak nasıl diyeyim insanların ciğerine kalbine dokunarak böyle bir tanıtım reklamı gerçekleştirmişler.
Gökhan'a kralsın diyorlar zaten bak.
Teşekkür ederiz. Kesene bereket Gökhan diyelim. Ve buradan ben kısa kısa
da güzelmiş yalnız ha.
Nereden şey yapmışlar acaba bilmiyorum. Neyse. Ben buradan hemen kısa kısalarıma geçeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Game of Thrones'un birkaç defadır oyun uyarlaması gerçekleştiriliyor ama hiçbiri de beklenen etkiyi bırakamadı ve çoğu demeyelim hepsi de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ancak Telltale Games olaya el attığından beridir ki kendileri The Walking Dead'in de güzel bir oyun uyarlamasını yaptılar aslında. Ve hikaye anlatımı noktasında ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Game of Thrones'ta zaten bütün olayı hikaye anlatımından kaynaklanıyor. Yani çarpışma sahneleri, savaş sahneleri de evet önemli belki kitabında ama baktığımız zaman dizisinde de bunlardan ziyade o karakterlerin ilişkileri çok ama çok önemli bir yer tutuyor. Bu noktada Telltale Games'e güvenimiz tam ve Game of Thrones'un yıl sonunda geleceği söyleniyor. Bir diğer haberim Türk yapımı ücretsiz korku oyunu Self ile ilgili. Self diye canlı yayın sohbet kısmına da yazalım arkadaşlar. Halen bilmeyenler varsa. Dün Ersin canlı yayın kısaca bir deneyim etmeye çalıştı ama maalesef Twitch dedim. Varkes'te yaşadığımız sorunlar sebebiyle oyunu tam olarak sunamadık. Kullanıcılarımıza, takipçilerimize. Self 6 senede geliştirilen bir oyun ama kimisi demiş ki 24 saatte bu oyunu yapabilenler var vesaire demiş. İşin eleştiri kısmı tabii bize değil, son kullanıcıya bakıyor. Böyle bir korku oyunumuz var. Oynamak isterseniz Ahmet Kamil Keleş tarafından 6 senede geliştirilmiş bu psikolojik korku oyununu deneyim etmenizi isterim açıkçası. Bir diğer haberim Plugin'den. Plugin özellikle mobil platformda çok meşhurdu Mesut.
Evet.
Ne yapıyorduk? İşte bir virüs, bir bakteri veya mantar seçerek ki pro sürümlerinde yani paralı sürümlerinde üçüne de sahip olabiliyorsunuz ama ücretsiz sürümünde sadece bakteri seçebiliyorduk. Bunlardan bir hastalık oluşturarak dünyanın nüfusunun kökünü kurutmayı amaçlıyordunuz. Son dönemde biliyorsun Ebola virüsüyle alakalı ülkemizde de Pendik taraflarında birkaç olay oldu. Karantinaya alınan hastaneler oldu.
Biliyorsun çok önemli bir şey değil o. Fazla ölüyorsun.
Yani %90 ölüm oranına sahip ölümcül bir hastalık.
Ya anlasın ölüyorsun çok önemli değil.
Hal böyle olunca Ebola virüsü tekrar böyle bir gündeme oturunca da oyunun satışlarını etki etmiş.
Enteresan.
İlginç bir şekilde ve %50 oranında satış rakamlarını arttırmış.
Ama oyun çok eğlenceli. Başladı mı dünyayı geberteceğim evet. Diye oturup böyle bir oynuyorsun.
İnsanlığın sonunu getirmeye başlıyorsun. Gerçekten de ilginç bir detay bu da. Son haberim de Dying Light'tan arkadaşlar. Dying Light'ın ki az önce zaten sohbet kısmında da bununla alakalı bir soru görmüştüm. Dying Light'ın eski nesil sürümleri, daha doğrusu Xbox 360 ve PlayStation 3 sürümleri iptal oldu. Ancak yeni nesilde PC'ye 30 Ocak'ta çıkışını yapacak. Yapımcı ekim tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa yeni nesile daha fazla odaklanmak, teknik detaylara daha fazla odaklanmak noktasında eski nesile elveda demişler. Sen niye gülüyorsun?
Odaklanamıyorum ki sana öyle şeyler yazıyorlar ki.
Bana ne yazdılar?
Bir arkadaş demiş ki diliyle ağzını temizlemenin gifini yapacağız demiş.
Eyvah,
eyvah. Bir arkadaş seni aç bırakıyorlar abi bak tavlağa bir tane yemedi demiş.
Bir tane
sen yeme. Yemedi. Sen yiyorsun demiş. Onu da sen ye bari demiş.
Trailer arasında.
Onu da sen ye bari demiş. Tavla yalnız bozuldu.
Anlamadım ben ne oldu? Ben mi yemişim hepsini?
Yok sen yiyorsun bizi kıskandırıyorsun bak Talha abi yemiyor.
Ha yok yok.
Ye demiş ben ya doymadın demiş. Doymadın demiş. Yok, açız yok. Reis bakmıyor bize dedim donarım haber
paylaştık
demiş.
Paylaştık ya iki kardeş payı oldu yani.
Evet al al ye tamam çok şeydi.
O
ben
trailer
şimdi buradan...
gitsin araya öyle yiyeyim.
Dur ne sokayım biliyor musun araya? Ah. Arkada ye. Al kasayı koydum. Anlatayım size bu edimlerin kasası. Hadi ye çabuk hızlı ol.
Yok,
görünmüyor.
Yok yemiyorum şimdi ya.
İyi bu kasayı kaldırayım. Sen devam et. Tamam. Evet arkadaşlar. İkisi birin sonuna geldik. Şimdi burada chat ekranında yazılanlara bakalım. Neler dönüyor. Bir arkadaşımız demiş ki Mesut abi Deep Web hakkında ne düşünüyorsun demiş. Çok enteresandır. Biz de Ender'le geçen gün bunu konuşuyorduk. Bir dizide Deep Web'in konusu geçmiş. O da araştırmış. Ender'e söyleyeyim size güzel bir video çeksin bu konuda. Deep Web hakkında. O çok araştırdı. İnanılmaz bir yer. Yani pisliğin dibine batmış bir yer Deep Web. Google'ın indeksleyemediği, arama motorlarının gidemediği, çok özel kodlarla ulaşabildiğin siteler ama her şey var.
Ne sitesi bunlar böyle abi?
Yani Google indekslemiyorsa vardır bir ad. Kiralık katilden tut. Vallahi kiralık katil falan var. Böyle adam işte tut 50 bin dolar yatır şunu öldüreyim falan filan yazıyor böyle. Para gönderebileceğin adresler falan var.
Garip garip leşik, siteler leşik. Vardı eskiden bir de kafa kesen, adam kafası kesen gösteren.
İşte onlar artık deep web diye çok derine gitmişler. Kredi kartı bilgileri satanlar var.
Zaten biliyorsun pislik
kopya
dibe çöker.
Kopya pasaport yapanlar var. Aynen pislik dibe çöker olayı var. Bu da öyle bir şey. Ben ne düşünüyorum? Benim işim yok. Ender geçen araştırmış. O da size anlatsın bu konuyu. Nasıl erişilir, ne yapılır. Gerçekten de değerli bir konu bence. İzlenmesi gereken, bilinmesi gereken bir konu. Ben de cahilliğimi atmış oldum sayesinde. Teşekkür ediyorum ona. Bak soru sordunuz. Böyle kalacaktım. Deep Web hakkında ne düşünüyorsun? Görmedim soruyu, moduna geçecektim.
Evet, ben de şuradan Hasan bakayım. Alta. Assassin's Creed Unity oyun çıkmadan oynamaya başladılar. Call of Duty Advanced Warfare de öyle. Bu oyunlar nasıl önceden ediniliyor? Yani şimdi arkadaşlar seri üretime geçiyor oyunlar. Elbette bunların o dağıtım günü genellikle zaten aşılıyor. Ve daha önceden marketlerde yer ediniyor. Zaten şöyle bir olay da var. Özellikle kutulu oyunlar bu dağıtım aşamasında gününde oyuncuya ulaştırılması için daha önceden o markete gidiyor.
Evet, doğru.
Market sorumlusu da ya kardeşim nasıl olsa ha bir gün önce ha bir gün sonra deyip oyunları satabiliyor. Bunun dışında tırların çalındığını da duyduk. Call of Duty, Assassin's Creed oyunlarını taşıyan şeylerin, tırların, kamyonların çalındığını da duyduk. Bu tarz olaylar da oluyor. Bu şekilde bir sızdırılma olmuş olabilir.
Bu arada bir bilgi var. Diyor ki arkadaşımız Twitcher'ın ilk iki oyununa sahipseniz Twitcher 3'ü 71.20 liradan alabiliyorsunuz demiş.
Evet, Steam'de öyle bir GOG'daydı herhalde. GOG'da öyle bir şey söz konusu, kampanya söz konusu.
Evet, ondan sonra bir kürdan getirin. Dil atıp duruyor adam, bitiremedi ne diymiş dedi o kadar. Atmayacağım dil. Rahatsız olarak devam edeceğim yayına. Abi ekran kartı için oyun üreticileri birlikte çalışması hakkında ne düşünüyorsun demiş. Bence yapmasalar daha iyi. Ya. Özellikle PC platformunda çok kötü oluyor. Yapacaklarsa da AMD de bir şeyler yapsın. Yapıyor adamlar ama çok da böyle etkili olmuyor gibi, ne bileyim. Nvidia bir ara bırakmıştı burayı. AMD parsiyi toparladı. Battlefield'de bir yükselişe geçmişler. Ekran kart satışları ciddi artmış. Şimdi Nvidia gördüğüm kadarıyla tekrar geri dönüyor sahaya. Ama oyun moyun değil konu ya. Sürücüyü düzgün yazdın mı aslında olay bitiyor.
Kesinlikle katılıyorum sana bu noktada. Mesela The Wolfenstein Return to Castle Wolfenstein diyorum. Wolfenstein The New Order'da bu olayı bayağı canlı canlı yaşadık.
Şey diyorlar, Mesut abinin gözü son köftede.
Ya ben onu bir kaldırayım ya. Bunu hakikaten canlı yayının ortasına göbeğe koymuşuz
vallahi
böyle.
Vallahi şunları
ayıp
da şöyle
bir şey
koyayım.
Var ya.
O da ayran ha bu arada.
Ayran falan değil su arkadaşlar.
Demleniyor. Talha abi, veteriner hekimliği 1. sınıfım ve bu hafta vizeler başlıyor. Anatomide kemiklerin yarısına kadar çalışabildim. Yine de adam akıllı hiçbir şey anlamadım. İlk sınavlardan geçemeyeceğim, büyük ihtimalle bir tavsiye ver lütfen.
Ya ben şöyle şeyden örnek vereyim. Ben meslek lisesi de veteriner sağlık meslek lisesi. Şimdiki adı değişti. İlk biz girdik. Yani millet fizik, kimya, matematik, edebiyat. Bizde anatomi var, mikrobiyoloji var ekstra olarak vesaire. Anatomiyi ben bir açtım zaten tamamen Latince. Yok mandibula, yok maxilla, yok axis, şu bu kemikler. Gerçekten de çok zorlu bir bölüm. Allah kolaylık versin. Ben de ilk sınavımdan çakmıştım ama daha sonra gaza gelerek ben evet bunu yapacağım, başaracağım diyerek toparlamıştım. Azim çok önemli. İstek varsa kesinlikle yaparsın.
Evet, iki yol var ya, kopya çekeceksiniz.
Evet.
İyi bir dostunuzdan ya da çalışacaksınız. Ben çalışın derim. Ben kopyayla geçtim.
Evet. Şurada merhaba dünyalı diye bir arkadaşımız sabahtan beri ısrarla bir soru soruyor. Ona cevap vermeye çalışayım.
Söyle.
Talha Bey'e Ultima Online'ın keyifli dünyasında yer alma şansınız oldu mu? Maalesef olmadı arkadaşlar. Yine Richard Garriott'ın projesi olan Shroud of the Avatar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kickstarter'da yaşadıkları maddi kaygılar oyun içinde. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben Ultima Online'ı biliyorum ama açıkçası çok fazla oynamışlığım yok. Şöyle ucundan kenarından geçtim. O da zamanında herkes çok oynuyordu. Neymiş diye baktım sadece. Kickstarter noktasında bu tarz hani goodies dediğimiz olayları, item verme olaylarını yapıyorlar. Niye? İşte oyuncuları heveslendirmek. Daha fazla sizin de dediğiniz gibi aslında o hevesle birlikte daha fazla şey yapmaya çalışmak. Yani bağış toplamaya çalışmak gibi bir amaçları var. Bu noktada da aslında yani kaygılanmaları lazım çünkü başka adamların geliri yok. Yani bir yayıncıya sahip olmadıkları için bu tarz yollara başvuruyorlar. Ben açıkçası yadırgamıyorum bu durumu. Şahsen ben de şöyle bir düşünüyorum. Oyun yapacak olsam türlü çeşit numaralarla toplayabildiğim kadar para toplamaya çalışırım.
Niye?
O yüzden sıkıntı
yam
değil. Yok yani oyunu geliştirme
ya.
Aşaması
ben,
diye
ben
bir şey
numara
var.
Yapmam. Neyse o. 10 numara oyun yaparım
oyunun
zaten.
Oyunun geliştirme aşaması
oyun
diye
yapsam
şey
10 numara oyun yaparım.
Bak mesela şey var.
Tamam Talha, ben diğerim.
Star Citizen'da da hani adamlar 40 milyon dolara ulaştı. 45 ulaşırsak yeni bir uzay rakı koyacağız. Yok efendim 50 milyon dolara ulaşırsak uzay gemisine vites takacağız falan filan diye de adam 60-70 milyon dolara kadar çıktı. Yani onlar da böyle ucundan kenarından çiğ köfte falan yiyorlardır o parada.
Yiyorlardır evet. Bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki 970'ten 2 tane mi alayım 4K videolar için, hani oyunları oynamak için. Bir tanesi yetmez, iki tanesi ne kadar yeter bilmiyorum, test etmem lazım. Aslında kartlar geldi de ne yalan söyleyeyim, firmalar bize gönderdi de biz o sırada yurt dışı murt dışı falan oldu, yalan oldu, gönderdik kartları geri. Asus'tan isteyelim. Bu arada Asus 10 numara bir firma, yani ne istesek aynısı MSI için falan da geçerli. Gigabyte de öyle, şimdi firma yapmayalım. Hepsi kartları yığdılar. Biz hiçbirini test edemeden geri yolladık geçen. Öyle saçma sapan bir şey oldu. Çünkü Ender, Erdi, ben bir şekilde ofisin dışında olmamız gerekiyordu. Talha da incelemiyor. Diyoruz yapmıyor. Kaldık öyle.
Ben 4K oyunlar falan filan.
İnceleyecek misin diyor da adamlara tekrar söylesek diyecek ki hayırdır sen ne ayak diyecek yani.
Hayırdır, niye geldi niye gitti. Ha yani. Haklı olarak. Ama işte bazen bazı ya. Şeyler çok birbiriyle iç içe geçiyor ya. Yani o vakti ayıramayabiliyorsun. İşin olsa bile aslında.
Bu arada Note 4 incelemesi ne zaman olacak diye soranlar var. Alfa geldi, test ettim biliyorsunuz. Beğenmedim. Geri gidecek o. Samsung arar almak için. Onu alırken de Note 4 bırakacaklar. Ben yakındır diye düşünüyorum.
Evet, Talha abi, Evolve'un alfasına katıldın mı? Düşünceleri neler? Evolve'un alfasına katılamadık. Kodu girdik. Nedense sunuculara bağlanamıyoruz arkadaşlar. Sebebini de araştırdık ama pek çok farklı kafadan bir şeyler çıkıyor. Ama Gamescom'da oynamıştım ben canavar olarak. Ve benim orada çok hoşuma gitmişti. Ama çok uzun uzadıya oynamak lazım bir oyun hakkında karar vermek için. Ve benim oynadığım 15-20 dakikalık o süreç Evolve hakkında olumlu ve olumsuz olarak net bir fikir sizlere sunma şansını bana vermedi. Bakalım yani, eğer girebilirsek alfasına ve uzun uzadıya oyunu oynayabilirsek bu hafta sonu kesinlikle sizlere nedir ne değildir paylaşırız. Ama ben şahsen Left 4 Dead serisini seven birisi olarak Turtle Rock Studios'un bu işi başarıyla yaptığını düşünüyorum ve Evolve'un da keyifli olacağına inanıyorum.
Şimdi MX4 hakkında hala çok soru var. Bir arkadaşımız da şey demiş, ben İsveç'te yaşıyorum, İsviçre'de yaşıyorum işte. Nereden alırım demiş MX4'ü çok uygun bir şekilde. MX4'ü uygun bir şekilde almanızın imkanı yok. Biz de Çin'den uygun alamadık zaten. Yani 400-450 dolar para ödemek zorunda kaldık kara borsadan. Bu telefonlar şu an kara borsa. Bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden. Yani hangisi de güvenilirdir, nedir, ne değildir bilemem ama zaten hepsi pahalı satıyorlar şu anda. Onu söyleyeyim. Abi Days yapın demiş. Çiğ köfte artık içecek aldım geldim demiş. Harbiden ya, biz insanların canını çektirdik ama Allah'tan her yerde evet. Çiğ köfteci var. Büyük ihtimal herkesin mahallesinde iki tane vardır yani.
Kanser edeceğiz yalnız ha. Bir yok ara bir ya. Haber vardı. 1 liraya kanser satıyorlar diye bu çiğ köftelerle alakalı.
Bu çiğ köftelerde şey vardı yani. Çok kaskılıymış herhalde. Bu ben bilmem eşim bilir diye bir yarışma programı var. Hiç rast geldin mi? Tahmin yapıyorlar evet, yapmak. Evet. Ya orada çiğ köfte yeme yarışması falan yapıyorlar. Orada kebap yarışması. Biz eve ısmarlıyoruz biliyor musun? Gecenin bir vakti.
Ya hakikaten.
Çok yaptık biz onu yani.
Ayıp ettik biz de bir noktada. Canlı yayında
lumur lumur. Evet gerçekten. Ama yani gelmiş yemeden olmaz. Yani Türkiye'de bir şey ikram ediliyorsa yersiniz arkadaşlar. Dilinizle de sonra temizlersiniz onu.
Sıkıntı olmuyor. Yani. Ben böyle mahcup duruyorum. Kusura bakma.
Ethernet kablosu neden sarı demişler. Bulamadık rüyasını. Koskoca ofiste. Bulamadık, ha bunu buldum. Bu da bizdeki ofistekilerin sıkıntısı şu. Şu uçları kırılıyor böyle çıt çıtları. Şak diye çıkıyor bunlar yerli yersiz. Bu sarı sağlamdı. Bu da yine incelemeye gelen bir şeyin içinden çıktı.
Yalnız bayağı bir dikkat ediyorlar alana. O sarı kabloyu her ne kadar saklamaya çalışmış olsak da gözlerden kaçmamış.
Alana dikkat ediyorlarsa.
Hatta abi ilk defa şey konsol alacağım demiş bir arkadaşımız. PlayStation 3 artı GTA 5 ile başlasam olur, nasıl olur, pişman olur muyum? Yani evet. Maddiyatın neye el veriyorsa...
O ne ya? Senin önüne PC kasası koy demiş.
Ha iyi yapmışsın.
Elim verim masada.
Maddiyatın neye el veriyorsa onu al derim. PlayStation 3 GTA 5 güzel bir başlangıç aslında.
Evet gerçekten öyle. Uncharted 4 için Xbox'a geçmek istiyorum. İstemiyorum pardon bir ara. Ama Halo Master Chief Collection ilgimi çekti. Sizce Xbox'tan alıp Halo ile tanışmalı mıyım?
Uncharted ile Halo çok başka oyunlar. Hani Killzone ile Halo'yu kıyaslarsan
i̇şte, ben direkt... İşte oyuncu olarak hepsini oynamak istiyor
ya. Ya Xbox One bence dene derim ya ben şahsen.
Ne yap biliyor musun? İkinci el al, sonra sat keyfini alınca. En keyiflisi o
yani. Yani evet kesinlikle.
Zarar etmezsin çok.
FPS gecesi
arka planı niye efektlerle coşturmuyorsun diyorlar. Bu gerçek değil. Bu yeşil perde şurası. O bu kadar gerçek duruyor ki herhalde değil mi? Böyle bir şey olabilir. Yok. Ya yani böyle bir dünya yok. Hatta ben kenarda Tala sen sunum yaparken arkadaşlara istersen başka bir şey hazırlayayım. Hı? Hazırlayayım mı bir şey?
Ne gibi bir şey?
Mesela ne vardı bizim? Geçen çok sevildi bu. Şöyle. Mesela... Kutuplar.
Ha. Buradan şeye bağlayacağız evet. O zaman. BBC'nin.
BBC'nin.
Büyük Göçler Belgeseli'ne evet, bağlayacağız. Büyük Göçler
Belgeseli. Yani dediğim gibi bu sanal stüdyo olduğu için bunlar kolay işler. Sıkıntı yok. GTX 970 fiyatı düşer mi? Valla Amerika'da şu anda bulunmuyor. Öyle bir sıkıntı var. Amerika'da normalde 330 dolar, 340 dolar olması gereken 400-410 dolara Amazon'da satılıyor. Yani öyle bir problem var. Türkiye'de düşmez kolay kolay ya şu an.
Fiyatlar düşme. Ben aslında bir GT 970 almak istiyorum ya Mesut.
Ben de 970. Ben Amerika'dan sana getiririm de başka kimseye söyleme. İçeride bir sürü adam istedi şimdi ben.
Herkes istiyor değil mi?
Bir şeyler alacağım. Çoluğa çocuğa elbise alacağım. Çok ucuz orada biliyorsun.
Ya valizin belli bir şeyi var zannedersem.
Evet, orada ağırlık kilo, sıkıntısı
belli bir ağırlığı
var.
Geldiği zaman.
Ama Tahlı'ya bir tane getireceğim.
Bak canlı yayında söz verdin.
Evet getireceğim
bak,
sana.
Sonra bu sözünü hatırlatırım almaz tamam, getirmezsen. Oldu. E peki madem öyle. Şimdi başka bakalım sorular varsa alalım yoksa yavaş yavaş.
Evet şimdi Gökhan'a bırakmamız lazım bizim pisti yavaş yavaş değil mi? Kaçta başlıyordu?
TFS gecesi saat 10'da başlayacak.
Evet benim de
20 dakika kalmış.
Evet bitiyor yavaş yavaş.
Ben de daha evet. Oyun dünyasında bu ayı.
Memleket neresi demiş bir arkadaş. Ben şimdi tamam bu sorunun içinde kötülük olduğunu düşünmüyorum ama ben bu memleket neresi sorusundan çok sıkılıyorum ya. Neden
İstanbul
acaba?
Ne taraf gösterilir?
Ben Edirne'liyim ama şeyi sevmiyorum ya memleket olunca ne oluyor?
Ya böyle klasik Türk sorusu olmuş ya.
Memleket neresi?
Kaç para maaş alıyorsun? Memleket neresi?
Memleket neresi? Memleket neresi?
Kötü böyle... niyet yok ama ben
kötü
sana
kötü niyet yok ama bu sorulunca da böyle bir duraksıyorum yani.
Böyle bir biraz daha...
Döveceğim mi yani?
Yok yok hayır.
Sevmezsen dövecek misin?
Şöyle bir şey. Aynı şeyden çıkarsanız memleketten daha seni seviyorlar ya mesela yani bir kendine yakını görüyorsa bir insan.
Ya bence...
Oo hemşeriyiz falan.
Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Memleketiniz olsun, akrabanız olsun olmasın. Seviyorsanız her şeyle sevin. Sevmiyorsanız da... Sevmemek de garip bir olay.
Ha bilmiyorum.
Muhatap olmazsın en fazla şey yapmazsın.
Garip. Bakıyorum şurada bir dakika.
Kötülük olduğunu düşünmüyorum onu söyleyeyim ama memleket neresi sorusunu ben anlamıyorum.
Dansöz ne zaman gelecek demişler.
Demek evet ki yavaş yavaş kapatalım.
O kadar cıvıtmışız.
Olayın suyunu çıktığının vakti olmuş bu. Evet arkadaşlar ikisi biri canlı yapalım dedik söz verdik ve canlı yayında denedik. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadınız. Şimdi sayıya oynamıyoruz diyoruz ama Allah'ı var 50 kişi görmek de var. Onlar da insan sonuçta değerli ama 950 kişi 20 kişi, 1050 kişi görmek var. İnsan sevildiğini anlıyor değil mi? Böyle takip
kesinlikle.
Edildiğini görüyor.
Yalnız ben League of Legends canlı yayınında 15.000 gördüm.
Olsun. Biz böyle çok iyi yani.
Böyle iyi diyorsun değil mi?
Evet bu çok
yavaş
iyi.
Yavaş yavaş arttırırız. Bir dahaki programda.
Bir dahaki programda.
Hedef 2000.
Ama 1000 kişi, ya bak 950 kişi, 1000 kişi. Düşünseniz arkadaşlar bir ortamda 1000 kişi olsa inanılmaz büyük bir kalabalık ya.
Güzel bir konferans.
Karşısında heyecandan konuşamazsın.
Ben zaten bugün yine programda hep aksadım. Hep bu ikisi birden aksıyorum. Bağımsız da bana bir şey olmuyor. Oyun dünyasında bu ayda bir şey olmuyor. İkisi bir de ben
ama
takılıyorum.
Ne diyor biliyor musunuz? Bu ikisi bir başımın belası diyor ya. Belası diyor.
Evet,
benden dolayı diyor olabilir yani bilmiyorum.
Yok senden dolayı değil de ya ne bileyim şimdi başta dediğim gibi donanım haberin
programı
kitlesi
değil
farklı.
Bu. Ama bu onun programı
tabii ki değil,
değil
de yani donanım haberin
ikisi
farklı
bir,
olduğu için
ikisi bir
beni
yani
parçalayacaklarmış gibi geliyor belki
öyle
de ondan
şey
dolayı
mu
geriliyorum. O yüzden böyle bir baş belası olarak görmüyorum ama korkuyorum programa girerken.
Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş ben artık evime gideyim. Eşim, çoluğum, çocuğum bekliyor. Talha da aynı şekilde.
Ben gidemiyorum daha dur. Oyun dünyasında bu ay montajlayacağım. Ardından bağımsız var. Bizim hanım bugün iptal yani.
Ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ayda bir yapmaya çalışacağız. Yani
gayret edeceğiz.
Gayret edeceğiz.
Benim çiğ köfte mevzusuna dönmesin.
Sözümüz olsun bu. Bir bakalım belki Gökhanlar içeride çiğ köftenin hepsini yemedilerse ben geri kalanı bir bakacağım.
Yavaş yavaş
güzelle. Görüşmek üzere hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi akşamlar. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.